Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'in haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Karşımda Levent abi var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar Murat. İyidir, seni sormalı.
İyiyiz ya. Ben de bu haftamı şeyle geçirdim. Windows 8'de geçirdim.
Windows 8'de geçirdin, evet.
Evet, sen...
Ben video editing.
Video editlemekle geçirdim.
Video editing gibi ufak bir proje vardı. Video uygulamaları saç baş yoldurduğu için 15 dakikada yapılması gereken iş 2 gün sürdü. Çünkü...
Altyazı ekleyemek.
Evet, çok sorunlu yani. Çok. Video uygulamaları çok sorunlu.
Evet.
Hani şimdi şey diyen oluyor, her uygulama altyazı ekliyor. Ekliyor da işte uygulamaya geldi mi öyle olmuyor iş.
Tabii.
Bir tanesi şunu desteklemiyor, bir tanesi öbürünü desteklemiyor. Sonuçta yapıldı ama çok zor eziyetli. Oldu. Yani bu video uygulamaları özellikle çok... Şimdi mesela şu Virtual Dub falan süper yetenekli yazılımlar. Hani muhteşem yazılmış ve bedava yazılımlar. Ama işte bir arayüz var. Allah'lık. Bilgi arıyorsun. Şey önce hani Virtual Dub ilk çıktığında ne bileyim artık atıyorum kafadan örnek olsun diye. Hani 7 yıl önce yazılmış bilgiler. Günümüz sürümüne uymuyor. Çok eziyetli.
Evet. Abi ben de Windows 8'i kurdum. Biliyorsun hani geçen hafta da bunu konuşmuştuk, anketini de yapmıştık. Orada biraz bahsetmiştik hani ilk açıldığı zaman bir şok yaşayacağımızla dolayı.
Tabii onu, start menü yerine start screen geliyor.
Sırf o da değil, başka şeyler de var kullanımına yönelik. Ama tabii şu var, hani ben de tercih şansım olsaydı Windows 7 ile devam ederdim. Çünkü çok memnunum. Tabii. Memnun olduğum şeyi değiştirmek istemem.
Tabii.
Ama öyle bir şansımız yok çünkü Windows 8 gümbür gümbür geliyor. Yani şu an hala kimse konuşmuyor çünkü lansman tarihine var. Evet. Ama lansman tarihi bir gelsin. Bizde gerçi kurbana denk gelecek. O yüzden biraz sıkıntı çekecek firmalar ürün getirmekte. Yağmur gibi yağacak. Hatta şöyle ki görünen o ki Android'e de biraz baltalayacağı benziyor. Bazı firmalar Windows 8'e öncelik verecekler tablet tarafında. Özellikle üst seviye ürün getirenler.
Evet.
Çünkü orada Microsoft'un da ciddi bir desteği olacak.
Tabii işte yani Microsoft sonuçta Android'li ürün üretiyorsun. Google tutup da Android için reklam veriyor mu?
Vermiyor.
Yani veriyorsa da biz görmüyoruz. Yani. Sen Türkiye'de. Ama burada Microsoft reklamı çatır çatır basacak.
Tabii.
Senin verdiğin reklama biliyorsun destek, maddi destek oluyorlar. Sen aynen reklam öyle veriyorsun. Hani insanlar mesela şeydir. Televizyona bilgisayar reklamları çıkar. Hani normal bilgisayar reklamıdır ama... Sonunda hep o Intel'in logosu çıkar, dın dın dın
evet,
ses gelir. İşte onu koydun mu parasını Intel veriyor çünkü.
Evet.
Ya da en azından katkıda bulunuyor.
Katkıda
ciddi
bulunuyor.
Oranda. %10 tabii falan değil. Ciddi oranda
tabii,
katkıda
yani şöyle,
bulunuyor.
Şöyle düşün. Intel'i oradan çektiğin anda o reklamı veremiyorsun.
Heh. Yani veriyorsun da işte da paran yetmiyor vermeye.
Yetmiyor işte.
İşte o yüzden mesela her bilgisayar reklamının sonunda Intel logosu çıkar. Onun gibi Microsoft şimdi parayı saçacak. Senin verdiğin reklamı da destekleyecek firmalar. Tabii ki bundan yararlanmak isteyecek.
Dolayısıyla abi işte ben hani masa üstünde yaşadım, laptopta yaşadım şoktan sonra oturup öğrendim. Ne nasıl yapılıyormuş Windows 8'de. Ondan sonra masa üstüme kurdum. Tabii o zaman işler değişti. Yani şu an başlat menüsü olmamasının hiçbir sıkıntısını yaşamıyorum. Mesela aramıyorum, elim gitmiyor. Çünkü kendime göre ayarlayabildim Windows 8'in arayüzünü.
Zaman geçti diyorsun.
Tabii zaman geçiyor. Öğrenmek zorundasın. Başlangıçta evet, öğrenmek. Bundan kaçışın yok. Kısa yollarını öğreneceksin, neyin nerede olduğunu öğreneceksin. Ama bir kere öğrendikten sonra da şeyi görüyorsun. Yani yavaşlatmıyor seni abi. Windows 7'ye göre yavaşlatmıyor. Sadece tek fark öğrenmek zorundasın.
Ben şu zaman harcamak zorundasın.
Evet, şu an çok memnunum. Yani Windows 7'ye geri dönmeyi düşünmüyorum. Windows 8'de Z hızlı kullanmaya alıştım. Hatta şöyle oldu. Çift monitörüm olunca benim. Windows'u kurdum. Nvidia sürücüleri falan kendi içinde. Tabii güncel olduğu için yeni. Ve
tabii,
dual çift monitör kullanımını çok iyi destekliyor Windows 8. Bir masa üstüme şey koydu, ekrana normal masa üstünü koydu, diğerine Metro'yu koydu.
Evet.
Kendi kendine yaptı bunu. Dolayısıyla daha oradan hani şeyi de görmüş oluyorsun. Alıştığın ekranı da görmüş oluyorsun aynı anda.
Evet.
Hızlı hızlı çalışıyorsun. Sürücülerin çoğu zaten kurulmuş oluyor. Windows, her yeni Windows'ta bu zaten klasiktir.
Tabii.
Sorunsuz bir geçiş oldu. Ben diskten kurdum eski usulle, DVD'den. Yarım saatte tamamladım her şeyi. Gerisi programların yüklenmesiydi. Bakalım şu anda devam ediyoruz. Zaten bununla ilgili artık bundan sonra çok program yapacağız. yeneliklerini tanıtacağız.
İstesen de istemesen de hayatımıza Windows 8 girecek.
Çünkü yeni ürünlerin hepsinin içinden çıkacak.
Daha önceki işletim sistemlerinde de böyle oldu. Her zaman ilk önce bir direnç oluştu. Ama öyle bir bastırıyor ki istemesen de hayatına giriyor. En azından yeni bir bilgisayar alıyorsun. İçinde Windows 8 gelecek.
Kesinlikle.
O yüzden bu direnci böyle fazla sürdürmeyip geçişi kabullenmek lazım.
Aynen. Ben de o yüzden gidip kendi makineme kurdum. Hani şeydi, senin düşündüğün gibi yapacaktım. Farklı bir yere kuracaktım. Ama sonra baktım ki olmuyor abi, şey yapacaksın. Yani zorlayacaksın kendini.
Ya mecburen. Kendi makinene kurmazsan tabii alışması şey olacaktır. Sorun olacaktır. Ve çok başarılı olmayacaktır. Kendi makinene kurarsan zorunda kalıyorsun.
İşte o yüzden öyle. Onun için ben kendi sistemime kurdum. Geri dönülemeyecek şekilde kurdum bir de. Windows 7'ye kaçamayacağım şekilde kurdum. Ama alıştım, iyi de oldu. Ya ben şunu gördüm abi, Microsoft'tan beklenmeyecek kadar iyi bir yani işletim sistemi olmuş ilk etapta. Şunu gördüm, hani diğerleri ne yapmış diye bakmış Microsoft. Yani Apple ne yapmış, hatta Linux ne yapmış. Ona kadar bakmışlar, hiç yeniden tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok demiş Microsoft bu sefer. Ve ne gördüyse diğer taraflardan çok da güzel bir şekilde uygulamış.
Tamam.
Şekli şemali de güzel, tasarımı da güzel, yani görselliği de güzel. Bence insanlar alışabilirlerse, ki alışacaksın işte dediğin gibi, çünkü yenisini alacaksın, yeni laptop alacaksın, içinden çıkıyor.
Tabii.
Seveceklerdir diye düşünüyorum.
Ya işte biraz pek ön yargıyla yaklaşmamak lazım. Bir cesaret edip dişini sıkıp
tabii,
atlamak
ama
lazım.
Ama şu bir gerçek, yani Windows 7'in varsa kullanmaya devam et. Yani Windows 8
tabii
orada
canım, tabii bir eksikliğin
eksiklik
yok.
Eksiklik yaratmaz. Evet. Ama şu öteki taraftan Microsoft da bunu bildiği için ne yapıyor? 29 liraya sana Windows 8'e upgrade opsiyonu verecek.
Evet.
Bu da çekici bir süreç.
Yeni alanlar için.
Evet, yeni alanlar için.
Haziran zannedersem, Haziran'dan sonra alanlar için öyle bir opsiyon sunulacak.
Onlar geçebilir mesela, ama yani artık Windows 7'ye bütünleşmiş kişileri söküp alacak bir işletim sistemi değil. Bir şartla sen yeni cihazlar alacaksın. Tablet alacaksın. İçinde mesela Windows tableti aldın. Masaüstü bilgisayarın da 8 olmasının o zaman avantajını yaşıyorsun Synchron tarafında. Ve aynı arayüz her şey. Evet. Ekosistem oluşturacaksan Windows 7'den vazgeçebilirsin. Ama onun dışında gerek yok gibi gözüküyor şu anda.
Bakalım.
Evet, gündeme geçeyim.
Daha zaman var.
Var var. Gündemde bu haftaki maddelerimiz çok yoğun değil geçen haftaki kadar, ama
biraz durgun geçti.
Durgun
bu hafta.
Geçti, evet. Şimdi Samsung'la başlayalım abi istersen. Samsung kârlarını katlamış. Adamlar para basıyor abi.
Şeyin ama daha ceza şey olmadı değil mi?
Ödenmedi. Bir tek ceza yok. Evet.
Dolayısıyla bütçeye yansımadı. Bilançolara yansımadı.
7.3 milyar dolar kazanç. 4.25'i, evet, 4.25'ti eskisi.
Ama bu Samsung Electronics, değil mi? Hı-hı. Tamam. Çünkü Samsung marka dozer de var da, hani tabii. bütün Samsung markasının şey değil, elektronik kısmının sadece işte bilgisayar şey de farklı. Samsung Electronics'e zannedersem yarı iletken kısmı farklı.
Evet.
Ama emin değilim.
Öyleydi, ben de öyle hatırlıyorum. Bu fiyata şey dahil değil, ceza dahil değil, o düşülecek.
Evet.
Ama düşsem bile, yani ikiye neredeyse katladığı için bir şey olmuyor, yani yine kârdasın.
Tabii canım, Samsung iyi gidiyor ve yani o ceza şey değil, ceza öder cezayı. Hani tabii ki hiçbir firma 1 milyar dolar kaybetmek istemez. 1 milyar dolar diyoruz yani, 1 milyon dolar değil. Ama işte Samsung'u da bitirecek bir ceza değil.
Ben şey hatırlıyorum, IMF'le standby anlaşması yaptığı zaman Türkiye'nin 1 milyar dolar falan alıyorduk.
İşte bu firmaların bütçeleri öyle. Hani bizim bütçemize, ülkemizin bütçesinde önemli yer tutacak kadar bütçeler de konuşuluyor. Bravo, bu paranın da biliyorsun çok büyük şeyi Android.
Evet.
Hani umuyorum ki Samsung bu Android ekosistemine de bu kazanca yakışır dönüş sağlıyordur. Pek sanmıyorum. Ben 5 kuruş harcadığını düşünmüyorum Android geliştiricilerine, ama hani belki de biz
benim
yanlış, biz belki de bilmiyoruzdur.
Şu acaba Windows 8'den sonra Samsung ne yapacak? Aynı derecede şiddetli şeylere de Android tabletlerine de devam edecek mi? Yoksa diğerlerinin de biraz yapacağı ufukta öyle gözüküyor. Yapacağı gibi Windows'a mı ağırlık verecek? Ben onu merak ediyorum. Çünkü Samsung en çok tablet, Android ürün üreten firma şu anda çeşit açısından.
Samsung çok fazla kendini Android'e bağladı. O şey yapamaz. Dönemez kolay kolay. Artı yani Windows Phone 8 kısmında Samsung'un şeyi yok. Ciddi bir girişimi yok henüz.
Ama olacak yani, yapacaklar sonuçta.
Kesin girecek de.
Bakalım. Abi AMD'de hareketlenme var. Tablet işlemcisi çıkardı Z60 diye.
Evet.
Ne özelliği var?
Windows aynı masa üstündeki işte gelirken gibi. Şey, ben de diyor hazırlanıyorum.
Yine iddiası şu, benim GPU'm daha iyi diyor. Ama güç tüketiminde Intel daha iyi.
Ki Intel güç tüketiminde ARM'a göre kötüyken sen Intel'den de kötüysen
sadece nasıl gireceksin o tablet?
Nasıl gireceksin o tabletlere? Bu zaten hedef Windows 8 tabletler. Tabii, tabii. Hiç hani Android falan şeyine bir baktıkları yok. Ya AMD'nin işi çok zor. Çünkü zor. Bu arenada AMD'ye hiç kimse şans vermiyor, görüyorsun yani. Atom bile beceremezken AMD.
Vallahi iyi olur inşallah diyelim. Çünkü AMD lazım bize rekabet için.
Tabii ki.
Nvidia'da GTX 500
Z60.
Z60. GTX 650 Ti çıkardı abi Nvidia.
Ya onlar Nvidia
seri şekilde
seriyi tamamladı. Yani,
evet, şu anda bitti.
Yalnız felaket kafa karıştıracak. Çünkü 660 var, 660 Ti var.
Doğru.
650 var, 650 Ti var, 550 Ti var. Yani ekran kartı alışverişine çıksan kafan çorba olur, gelirsin. Yani, çok kart oldu.
Evet. Yani şöyle, eskiler bilir. Tamam, Ti'yi görünce onun iyi olduğunu anlarsın da. Acaba yani herkes anlar mı? Bence de sıkıntıya, kafa karışıklığına yol açacak. Şöyle 650 Ti 660'a yaklaşıyor. Yani üst yani iki senenin ortasında 650 ile 660 arasında, evet, bir yere oturuyor. Ama ben baktım tabii testlere. Yine her zaman olduğu gibi yurt dışı testlerine baktık. Çünkü kartın gelip Nvidia'dan gelmediği için bize.
Nvidia bize soruyor, sizde kart varsa, evet, bize verin diye. Size gelmiştir bir yerlerden kart, varsa siz bize verin diyerek. Bu şaka değil hakikaten, evet, böyle.
Baktığım zaman abi 1680'e 1050 çözünürlüğündeki monitörlere kadar iş görüyor.
Hmm.
Ama hani bayılıp bayılacağımız bir ürün, $750 sınıfında. Buradaki tek sorun abi, $200, şu tam $200'lık bir kartı yok Nvidia'nın. $200'ın üstünde şu an en ucuzu $229 seviyesindeki 660'lar. Ama onların da performansı 660 Ti olmadığı sürece hani tatmin eder mi? Çoğu oyunda eder ama o hani bizim o eskiden $200 aldığımız kartların aslında karşılığı şu tabloda 660 Ti. Ama onun da fiyatı yüksek.
Ya 660 Ti evet çok yüksek kalıyor. Şimdi 650 Ti'nin şu yönü çok önemli. 650'den çok üstün gözüküyor kağıt üzerinde.
Evet.
650 ile 650 Ti'nin teknik özellikleri arasında uçurum var. Fiyat resmi fiyatlara göre $40 var.
$40 var.
Hani Nvidia'nın yani öngördüğü fiyatlara
o
göre.
O fark $40. Yani
piyasa o $40 tutar tutmaz bilmiyorum.
Bilemeyiz.
650 Ti $150 için güzel bir kart gözüküyor.
Öyle gözüküyor.
Yani uygulamada işte 150 olur mu? 170 falan herhalde tahmin ediyorum.
Bir de şeye göre düşünelim abi. 550 Ti'ye göre düşünelim eski serinin.
İşte 550 yerine bunu alacaksın, evet, direkt zaten.
Yani şey 550 ile arasında dağlar kadar fark var.
Evet, evet. Vallahi Nvidia 600 en başarılı bence şey oldu bu. 600 GTX, kesinlikle, 600 serisi oldu. Bir tek her kademede ürün var.
Evet.
Çok güzel şekilde Nvidia seriyi tamamladı.
Bununla beraber tamamlanmış oldu.
Şey de iyi, tedarik olayı da iyi. Evet. Genelde şey olur ya işte, duyurulur kart piyasada hiçbir zaman olmaz falan. O da şey. Ya işte Nvidia'nın bir yönünü çok seviyorum. Adamlar batıyor, batırıyor. Sonra bunun içinden çıkıyorlar kardeşim. Geçmişte ne oldu? GeForce FX 5800. Büyük bir başarısızlıktı. Skandal. Nvidia'nın kabul ettiği bir başarısızlıktı bugün. Ne oldu? Dendi ki hani Nvidia bitti gitti bilmem ne. Ne oldu? Adam abi bir sonraki nesilde toparladı
artı,
gitti.
Bak 5800'de ekstra bir kötülük vardı. Şimdi sen kötü olabilirsin ama bakarsın rakiplerin de kötüdür. Değil. Ati'nin o süre kartları da iyiydi. Yani hem kendi yani
her şeyle
evet, rakibinin de iyi olduğu dönemde
kötü darbeydi.
Evet.
Ama ne oldu? Nvidia kendini toparladı. Bu şeye de ilk yeni mimariye de ilk geçildiğinde GTX'de de GeForce şeyden sonra
Fermi'ye mi diyorsun?
Fermi'ye ilk geçildiğinde neler yazıldı biliyorsun.
Evet.
Hani Fermi zaten Fermi de başarısızdı. Pek bir şey değildi. Hani enerji tüketimine orada göre, fiyatına çok, göre o da başarılı değildi. Yine hani Nvidia bitti, öldü, artık bunu toparlayamazlar falan dendi. Adam ne oldu? Bir sonraki revizyonda durumu düzeltti. Nvidia'nın böyle bir özelliği var. Adam batıyor çamura ama kendini çıkartıyor.
Evet.
Bravo. Demek ki bu firma iyi yönetiliyor.
Evet.
Başındaki adam biraz deli. İleri geri laflar eden, çok sivri laflar eden, işte hani kavga eden başka firmalarla falan bir adam. Ama genel olarak belli ki adam bu firmayı yıllardır iyi idare ediyor.
Evet. Bu arada PC pazarında rakamlar geldi. Rakamlar yani beklenenden az çıktı. Şimdi okula dönüş dönemi denilen hani piyasanın nispeten canlandığı bir dönemdeyiz ama PC satışları yavaşlıyormuş abi. Fakat yine de buna rağmen rakamlarını yükseltenler var. Lenovo ve Asus rakamlarını yükseltmişler. Dell ve HP düşmüş.
Evet, Lenovo birinci sırada.
Lenovo birinci sırada. HP'den aldı oradan ünvanı.
Çok ilginç. Hani Çinliler yükseliyor. Hani hepsi Çin'de üretiliyor falan kısmına girmem. O ayrı ama firmaların orijinine bakarsan hani HP gibi, Dell gibi Amerikan firmaları karşısında.
Evet.
Lenovo gibi bir Çin firması. Asus, Tayvan, Çin. En büyük başarı herhalde Asus. Çünkü şöyle hani Lenovo zaten işte Lenovo, tabii. Dell, HP, Acer diyorsun. Ama Asus neydi? Hani anakartçıydı adam, tabii. Ya. Anakartçılıktan bu listenin hani 5. sırasına, bu dev isimlerin arasına 5. sıraya oturmayı başardıysan bu büyük yükseliştir.
Doğru.
HP'de de düşüş var. Genel olarak pazarın düşmesi, tabi biliyorsun Windows 8 beklentisi çok önemli.
Öyle diyorlar. Yani
bütün dünyada bekleniyor. Firmalar da bekliyor. Adam yeni bilgisayar alacak. Niye şey yapsın ki? Daha sonra Windows 8'e upgrade parası falan ödemek zorunda kalacak.
Artık başka şey var abi. Şimdi Windows sistemi 8'e işletim sistemi olarak bakmamak lazım. İçinde Windows 8 ile gelecek diye piyasaya çıkmayan güzel ürünler var. Esas sebebi bu.
Tabii şimdi ürünü bir kere, yani Windows 8'in de getireceği o rüzgarla birlikte çıkartmak akıllıca olur. Daha sonra Windows 7'li bir ürün duyurup da daha sonra ürünü değiştirmek, ürünün spec deniyor yani özelliklerini, evet. Değiştirmektense ürününü Windows 8'de lanse eder sunarsın. Bakalım, önemli olan 2012 bittiğinde bu rakamlar nasıl olacak?
Evet.
Şimdi yılbaşı Windows 8 çıktı. Satan bilgisayarlarını sattı. Bakalım yıl sonunda bilanço nasıl çıkacak? Kim çok satmış? Kim başarısız olmuş?
Evet.
Tabii bu arada hani Asus'tan dışında bir de tabloda Others var.
Ya.
Ve o da dev bir rakam.
Evet.
Hani 35 milyon, 36 milyon cihaz. Asus 6 milyon, 6,5 milyona yakın. Onun içinde de işte herkes paylaşıyor,
evet.
Bu pazarı. Bu Gartner'ın rakamları mı? Gartner.
Öyle olması lazım.
Farklı ölçümler, farklı rakamlar çıkartıyor Murat. Çünkü bu firmaların güçlü oldukları noktalar var. Mesela bir GFK var biliyorsun.
Evet.
Mesela GFK Amerika, adamlar Avrupa'da 10 kaplan gücünde, Amerika pazarında
yoklar.
Tırt. Amerika pazarını ölçemiyorsan da ne kadar sağlıklı ölçüm yapabiliyorsun, bir anda tartışmaya giriyor. Hani ne kadar doğru yorumlar yapabilirsin. Ama
bizim de hani görüşümüz, etrafımızda da bir çevremiz var sonuçta. Gerçekten PC alımlarının yavaşladığını görüyoruz da yani.
Tablet alımları, evet, hızlandı.
Tablet alımları. Bize gelen sorulardan da belli. Yani kaç kişi PC komponenti bile sorulmuyor.
Ya şu anda kimse PC almıyor. Çünkü Windows 8 çıkışına bir ay kalmışken ben de alacak olanı alma derim.
Kesinlikle.
Yani daha sonra çünkü upgrade etmeye çalışacak. Tamam hani işlemcide, ekran kartında bilmem ne sorun olmayacak ama webcam'in driver'ı büyük olasılıkla çıkmayacak işte. Sahip olduğun senin işte tırt webcam'in driver'ı çıkmayacak. Adam bu risklerle niye uğraşsın ki? Windows 8'de alır bilgisayarını. Geleceğe bakar. Önündeki maçlara bakar. Sonuçta Windows 8'de alıp da geriye dönme şansı var.
Her.
Ama Windows 7'de alınca para ödemesi lazım, evet. Windows 8 için.
Artı Windows 8'de çıkacak modeller var mı? Yani şu an firma bilerek çıkarmıyor. Windows 8'de lansmanı yapılacak. Bugüne kadar olmayan ürün modelleri de göreceğiz. İşte dokunmatik ekranlı bütün ultrabook'lar depoda duruyor şu anda. Çıkışı bekliyor.
Gibi. İşte dediğim gibi yıl sonunda görürüz tam rakamları.
Evet. Operatörlerle ilgili bir beklenti var. Yine bir araştırma raporu. Diyor ki 2016'ya kadar şu SMS işi yüzünden 54 milyar dolar zarar edecek diyor. Genel olarak bütün şeyler, operatörler. Sebebi de şu tabii ki mesajlaşma yazılımlarının SMS'in yerini alması.
Ya bu geçmişte de böyle haberler çıkartılmadı mı ya Murat? İşte şeye WhatsApp'ın üzerine yüklenelim. Kaybedecektir ama şeyden ne kazanacaklar?
Datadan
ne kazanacaklar? Evet. Her şey dataya dönecek.
Öyle olacak.
Tamam adam SMS atmıyor artık, WhatsApp'tan atıyor ama telefondan da YouTube izliyor.
Evet.
İşte, dolayısıyla hani bu aman efendim şu kadar para kaybedilecek yaklaşımları bana şu BSA'nın Türkiye Ekonomisi Korsan yazılımından şu kadar para kaybetti duyurularına benziyor. Kaybederlerse de etsinler ya bize. Evet. Zaten şey, ha böyle haberler tabii böyle cart curt çıkarsa yani öbürsü gün şeyi bloklarlar. WhatsApp'ın kullandığı portları bilmem neleri bloklamaya kalkarlar. Yok, onu
bence
da söyleyeyim.
Senin dediğin gibi orada datadan kazanç öyle büyük ki kimse onu cesaret edemez.
Tabii tabii. Artı mesela bak WhatsApp falan çok da bu oyunu dikkatli oynuyor. 3G'si olmayan cihazlara WhatsApp kuramıyorsun. Niye? Şey yok yani. Ha telefon numaran yok. O yüzden mi? Belki. Kurar mısın? Kurarsın. Onu öyle yapmamışlar. Hani normalde WhatsApp'ı MSN Messenger gibi bir mantığa getirirsin. Normal tablete de hani 3G'si, 3G'si olmayan bir tablete kurabilirsin. Ama hani öyle yapmamışlar. Öyle programlamamışlar.
Vallahi WhatsApp sen daha iyi biliyorsun. Ben kullanmıyorum. Çünkü hem anormal bir pil tüketimine sebep oluyor. Hem de bir güvenlik açığı bence. Bir nerede olursa olsun.
Ya WhatsApp'ın şöyle. WhatsApp'ın kendi protokolünden ötürü yarattığı güvenlik açıkları olduğu iddia ediliyor. Pil tüketimi, evet pil tüketimine, yani ben N8 kullanırken pil tüketimine bir şeyini gördüm. Tabii sırf WhatsApp'ta değil, işte Viber var.
Evet.
Daha başka bir sürü yazılım var. Artacak da. Bana kalırsa operatörler bile bir süre sonra şey yönelecekler. Kendisi bundan ekmek yemek isteyecekler. Çünkü ne olacak? Araya reklam ekleyecek, bir şeyler ekleyecek. SMS aslında şey, ben bir yazı bulmuştum geçmişte. Tekrar bulursam paylaşırım. SMS operatöre hemen hemen maliyeti olmayan bir şey. Çünkü telefon, cep telefonu sisteminin, şebekesinin çalışmasından kaynaklanan bir, nasıl söyleyeyim, mesela AGP'de AGP sideband diye bir şey vardı. Onun gibi bir kanaldan geliyor SMS mesajları. Aslında normalde mesajlaşmak için falan icat edilmiş bir şey değil. Fakat sonra fark edilmiş ki ya bu kenardaki bu hani mesaj bandını biz bu milleti mesajlaştırmak için de kullanırız gibi fark edilmiş. Ve aslında hani kabaca konuşursak operatöre maliyeti yok gibi bir şey. SMS bedava kazanç gibi bir şey. Kardan zarar ediyorlar yani. Ağlamasınlar hiç. Evet. Şey ne olacak? BlackBerry Messenger. Şimdi Apple'da da var değil mi böyle bir sistem? Benim Apple'cı değilim malum. Apple'cılar arası mesajlaşma var işte. Android'in eli kulağındadır böyle bir şey eklenmesi.
Evet, boşuna alamayın diyoruz.
Kusura bakmayacaklar. Dediğim gibi datadan zaten şu paketlerle, maketlerle bizden bu parayı çıkartıyorlar. Sonuçta Murat, insanlara şunu sormak lazım. WhatsApp kullanıyorsunuz, Viber kullanıyorsunuz. Faturanız düşüyor mu arkadaşlar? Hayır, yani hiç evet benim düştü artık diyecek çok az adam vardır herhalde. Ya da hiç yoktur diyeceğim de korkuyorum. Fatura hiç düşmüyor.
Niye düşmediğini de söyleyeyim. Şimdi herkes paket alıyor ya.
Evet.
Bir alıyorsun mesela 1000 mesaj var. Ben 1000 mesajı hayatta bitiremem. Ama tabii, onun yanına kuş kadar data hattı veriyorlar. Onu daha çabuk bitiriyorum.
Tabii ki. A la carte bir paket yaptırtmıyor sana. 2 GB data, 100 SMS gibi bir şey yaptırmıyor. Full paket diyor. 1000. Ne oluyor? 1000 dakika konuşmuyorsun. 1000 SMS atmıyorsun. 1 GB'ı tüketiyorsun. Sonuçta şeyimiz hep artıyor. Faturalarımız hep artıyor.
Aynen.
Ama bunlar da şey gibi, şimdi birazdan konuşacağımız işte müzik endüstrisi, sinema endüstrisi, BSA falan gibi. Hep ağlama, hep evet, ağlama. İşte.
Bir taraftan ağlayalım, bir taraftan yolalım.
Yani sonuçta Murat, hani bu paketlerle falan ödediğimiz faturalar kesinlikle yükseldi.
Evet.
Ben şimdiye kadar pakete geçtim de şey yaptım, rahat ettim diyeni görmedim. Hiçbir zaman şeyi de görmedim. Hani 59 liralık paket alınca 59 lira geldiğini o faturanın da hiçbir zaman görmedim. Her zaman bir şeylerle 70 küsür liraya tamamlandı o fatura. Yani daha ağlıyorlar işte, sonra da paylaşmak çok güzel bilmem ne. Biraz da faturayı paylaşalım abi o zaman yani. Şey, hayat çok doğru, güzel, paylaşmak çok güzel falan, çocuk kandırıyorlar ya.
Abi bak, bu haber ilginç. Lirik paylaşım sitesine 6.6 milyon dolar ceza gelmiş. Yurt dışında da, burada değil de yani.
Ya bu şarkı sözü paylaşım sitelerinin çilesi nedir ya?
Evet, şarkı sözü, yani
şarkı sözü sitesi.
Evet.
Ya şarkı sözü sitelerinin eskiden beri ensesinde müzik yapımcıları. Yıllar önce şarkı sözü sitesi kavramıyla biz ilk lyrics.ch diye bir siteyle karşılaştık. Belki hala vardır, bakmak lazım. CH işte İsviçre. Bu böyle hani ağzımız bir karış açık kalmıştı. Abi bak, bütün şarkıların sözlerini bulabiliyorum falan. Bir de o zamanlar şey yapardık ya, internet böyle dial-up paralı maralı, save ederdik her şeyi. Sanki hani şimdi dersin ki giderim bir daha bakarım yani, ne olacak. Ama o zamanlar böyle her şeyi save et.
Tabii.
Süper bir siteydi. Şak diye kapattırdılar adamlara. İşte korsanlık morsanlık yani şeyine.
Bu da mı satılıyor ki?
Ya şimdi şeyi anlayamadım. Bu işte Live Universe'e ciddi bir 6.6 milyon cezayı kesmişler. Şeye bakıyorum, Ars Technica'nın haberi. Müzik endüstrisinin söylediklerine bakıyorum. Hani bu ceza sonucunda. Aman tanrım, işte burada şarkı sözleri yayınlanarak işte şarkı sözü yazarları ve müzik yapımcıları soyup soğana çevriliyormuş. Hani rip off oluyorlarmış. Bu siteler milyonlarca dolar kazanıyorlarmış.
Oha.
Ama
milyonlarca doları nasıl kazanıyorlar?
Ama bir de Murat abi, o zaman bana şey yap kardeşim. Sen bana bu şarkı sözlerini sunan bir servisin var mı paralı? Şarkıyı şey alıyorsun. Hadi MP3'ü satmayı biliyorsunuz. Bana şey yap. Albüm kapağını da sat. 0.01 dolara. Şarkı sözlerini de sat. Niye ya, nasıl adamı soymuş oluyoluyorsun anlamadım yani, şarkı sözü
yayınlayarak. Bunlar abi şey, anladığım kadarıyla hani lirik, bir de şarkı sözü ya, yani atıyorum bir kitabı kopyalamışım muamelesine sokuyorlar bunu. Biri, onun bir yazarı var,
anladım,
onun da telif hakkı
öyle,
var.
Öyle öyle, evet evet, işte %50'sini istiyorlarmış şeyin, sitenin kazandığının.
Abi yani şarkı sözü sitesiyle milyon dolar kazanılması çok uçuk bir şey geliyor. Yani.
Kazanıyorlarsa bravo diyelim. Evet. Artı hani bu adamları bu kadar derin şeye uğratıyorlarsa, sarara uğratıyorlarsa, vah vah. Ya tamam, şey belki olur. Hani Murat, hani adamın telif hakkı olan bir şeydir. Hani benim yazdığım öyküyü kopyalayamazsın gibi, bunu da kopyalayamazsın. Belki, ama şu haberde yazılan aktarılan söylemler, yani haberi yazanları suçlamış olmayalım, işte bu müzik endüstrisinin temsilcisinin söylediği şeylere inanamıyorsun. Yani adamlar yıkılmış, bitmişler bu şarkı sözü siteleri yüzünden.
Ya,
hani şey olmuşlar, sokaklarda yaşıyorlarmış meğer. Efendim şeymiş üstelik, şarkı sözü yazarlarını mahvediyormuş bu siteler.
Allah Allah.
Yani şimdi şöyle bir olay mı var? Yani şimdi ben grup kurdum, süper. İşte Metallica'nın Sad But True şarkısını çalacağım. Yani bu şarkı sözü sitesi olmasa ben onun sözlerini bulamıyor muyum? Albümü alırım, içinde şey var, inlay denilen kağıt var, oradan okurum. Yani nasıl şarkı sözü yazar, şarkı sözü sitesi şarkıyı yazanı mağdur edip böyle acıların çocuğu haline getiriyor ki? Bu sözü dinlerim kardeşim, hani üstelik hani varsa Amerikalıyım, İngilizcem de var.
Yani
dinlerim, sözleri öğrenirim yani. Nasıl şarkı sözü yazarını
bu,
naçar
bu biraz
etmiş
fazla zorluyor abi.
Yani. Aynen, ama 6 milyonu kapmışlar işte.
Evet.
Bir de ben şu var, işte bu anladım ya, lyrics.ch yıllar önce kapandı.
Hı hı.
Sonra günümüzde 1000 tane şarkı sözü sitesi var. Ben zannediyordum ki bu konu kapandı. Hani evet, artık bıraktılar şarkı sözünün peşini. Meğer şeymiş. Aslına bakarsan bu müzik yapımcılarının ya da sinema yapımcılarının hayal ettiği dünyada var ya, şey yapamıyoruz. Hani koy bir kasette neşemizi bulalım.
Yok,
yapamıyorsun.
Şey.
Ben sana dinletemem şeyimi. Tabii, tabii. Ben aldım o kaseti, CD'yi kendim dinleyeceğim. Seninle birlikte dinleyince broadcast'e giriyor. Ek para ödemen lazım ya da sen de lisans alacaksın. Bir filmi 5 kişi koyup seyredemeyeceğiz televizyonda.
Doğru.
Herkes şey verecek. Hanım gelecek, diyeceksin ki hanım kusura bakma. Sen bunu almadın lisansını. Ya da şey olacak işte, micro payment. Öyle tık diye sinemanın şey...
Abi.
Televizyonun karşısına geçeceğiz 4 kişi. Bu böyle Kinect'ten hemen face recognition yapacak. Şak şak şak, filmi kimler izliyor? Kredi kartlığından 5'er kuruş düşecek.
Onu da şey diye pazarlayacaklar, çocuk kiliden. Çocuk onu da algılarsa göstermiyor.
İşte, bunların hayal ettikleri dünya bu. Yani ben bak, film korsanlığını da müzik korsanlığını da bilmem ne hiçbir şekilde desteklemiyorum. Ama bu herifler kafayı yemiş yani. Evet. Başka şey yok. Bunların hayal ettiği dünyada yaşayamazsın.
Doğru.
Bunların hayal ettiği dünyada şey de yasak. Senin diline dolandı işte Gangnam Style'de sokakta söylüyorsun.
Allah korusun.
Bunların hayal ettiği dünyada onu da söyleyemeyeceksin. Diyecek ki bak, benim telifli şarkımı söylüyorsun. Hani inşaatta amele çalışırken türkü söylüyor ya, söyleyemeyecek. Bunların hayal ettiği dünyada telifini alacak şeyin, türkünün ayağında kunduranın. Öyle söyleyecek. Yani böyle hiçbir zaman mümkün olmayan aptal bir dünya hayal ediyor bu özellikle Amerika'daki işte müzik yapımcıları ve sinema yapımcıları dernekleri.
Evet.
Olmayacak onların istediği gibi.
Şimdi senin örneklerini abartılı bulanlar olabilir.
Evet. Ama abartılı örnek veriyorum ki anlaşılsın diye.
Ama biz bundan birkaç hafta önce bir haber yaptık. 2 ay önce yanılmıyorsam. Bir tane böyle şey geçirmeye çalıştılar yine, yasa. İstiyorlar ki şu çevrim işi, yani sen aldın materyali tabletine ya da telefonuna uygun hale getiren programlar var ya, onlar da olmasın, sen tablet versiyonunu satın al, sen git telefon versiyonunu satın al.
Evet. Bunun aynı yapılması filmi 5 kere al.
Evet, aynı filmi 5 kere al yapılmasını istiyorlar.
Tabii.
Bunun için de onu böyle getirmeyecekler, şeyleri yasaklatmaya çalışıyor. O dönüşüm programlarının yasa ilan edilmesi için uğraşıyorlar arka kapıdan. Bir gün göreceksin, bunun haber olacak, bir daha gelecek önümüze bu. Kurcalıyorlar çünkü bunu arka planda.
Yani.
Doğrudan 5 kere aldırtamıyorlar tepki çekeceği için. Sana o yazılımları engellemeye çalışacaklar.
Evet.
Yani onu yapan yazılımı engelleyecekler.
Tabii tabii.
Ki sen başta söyledin, video programları ne kadar problemli.
Evet.
Bir de bunları yasa dışı yaparsan iyice ortadan kaybolacaklar.
Underground forumlarda evet, şey arayacağız. Video Reaper falan. Artı bak sana şunu söyleyeyim. Bize her filmi, her albümü şu an itibariyle 2 kere aldırtıyorlar. Extended Edition palavrası ne?
Hmm.
Her filmin önce normali, doğru, çıkıyor. Sonra ya Director's Cut ya Extended Edition falan. Yalan bir sürümü daha çıkıyor. Çoğu meraklısı 2 kere alıyor. Bayıla bayıla. Seve seve o filmi 2 kere. Kimisi bekliyor.
Evet.
Nasıl olsa bunun Extended'ı çıkacak diye. Ama adam tutkulu bir adamsa bayıla bayıla bir daha alıyor. Müzikte Remastered. Hayır, şeyi anlarım bak. 1960 yılında çıkmış filanca albümün remastered'ı, tekrar temizlenmiş, işlenmiş hali. Ama 1990 küsur yılında zaten dijital kaydedilerek çıkmış albümlerin şeyi çıkıyor. Remastered'ı aynen çıkıyor. Bu tamamıyla bize bir albümü, abi, bir filmi
çoğaltmak çok mümkün. Tabii. İşte DLC de öyle bir şey oyunlara. Oyuna o içinde olan bölümü çıkart, sen DLC olarak sat.
Aynen.
Free to play. Sen ya oyunu herif öyle kurguluyor. Para öde diye. Bu, tabii yani ki, tabii. Domuzluğuna yapılan şeyler var ya, oyunların
hep
içinde.
Hep biz kaybediyoruz.
İşte gelinen nokta o. Müzik yapımcıların ya da daha sonra içerik üreticilerinin arkasında ordu var abi. Avukat ordusu var, devlet
tabii
var,
canım,
hükümet
tabii,
var.
Tabii, tabii.
Vatandaşın yanında kimse yok. Şu tabii. an burada bir adaletsizlik ortaya tabii. çıktı. Yani senin dediğin gibi kökeninde çalınmaması gerekiyor bu eserler.
Evet.
Hırsızlık yapılmaması tabii. gerekiyor. Ama birisinin de vatandaşın hakkını koruması
aynen,
gerekiyor.
Aynen, bir orta yol bulunması
ortayı
gerekiyor.
Ortayı bulman için tabii. de iki taraf lazım. Şu an hep tek taraflı.
Yani şu anda hep biz kaybediyoruz.
Hep biz kaybediyoruz abi.
Yoksa tamam, adam film çektiyse tabii ki bundan para kazansın. Milyon dolarlar yatırıyor. Müzik albümü. Ha bu arada tabii şunu da söyleyelim. Hani bu işlerden sanatçıların haberi bile yok.
Yok yok.
Yani bu yapımcıların çevirdiği haklar. Tabii, tabii. Sanatçıların genelde bir ne bir yaptırımı var, ne bir yetkisi var,
hakkını
bir şey var.
Hakkını devrediyor çünkü.
Zaten şey ilk albümünden genelde hiçbir şey kazanamıyorsun bilmem ne, hepsi şeye gidiyor.
Onlar sanatçılarını
gidiyor.
Bile sömürüyorlar abi.
Tabii ki canım, şey değil ki. Ya o yüzden bu yapım firmalarına acımaya hiç gerek yok.
Tabii canım.
Yani sanatçı kazanmıyor kesinlikle oradan. Sanatçı anca doğrusu doğrudan giderse tüketiciye, atıp bu firma indie olacaksın işte. Atıp firmayı mirmayı sırtından atıp iTunes'da kendin publish yaptın mı? O zaman da Apple gerçi yapışıyor yakana ama olsun. Hiç olmazsa geri kalan da sana geliyor.
Evet.
70-30 mu ne sistemi var ya. Öyle. Hiç olmazsa 70 sana geliyor. Yoksa bunlar hep ağlamadılar. Hep her sene daha büyük rekorlar kırılıyor. Her sene satışlar daha çok artıyor. Ama hep de ağlanıyor.
Evet abi. Daha biz bu konuyu ayrıca da ele alırız. Korsan meselesini.
Ya dediğim gibi Murat, şeyci de değiliz. Korsancı da değiliz. Ama abartmasınlar.
Evet, abarttılar abi.
Abartmasınlar.
Anonimler WikiLeaks'e küsmüşler abi.
Ya WikiLeaks'in bir en tuhaflık, büyük destekçisi ya, olan
evet.
Anonim, WikiLeaks'in yaptığı bir biraz da çirkin bir davranışa kızıp küstüler. Bir daha desteklemeyeceğiz diyorlar. Bize ihanet etti diyorlar. Çünkü WikiLeaks sitesine bir ara ekran koyup para istemiş.
Onu geçemiyorsun.
Ha şöyle, ekranı geçebilmek için ya para isteyeceksin
ya da çok bekleyeceksin.
Ya da share edeceksin. Hani baktığın şeyi Twitter'da paylaşacaksın. Facebook'ta paylaşacaksın ya da para vereceksin. Evet. Yoksa o ara ekranı geçemiyorsun. Gerçi kaldırmışlar, şey sonra yine koymuşlar.
Evet, bir süre beklersen geçiyormuş da bekleyeceksin.
İşte buna bir de bir sürü anonim üyesi hapse falan girdi biliyorsun.
Tabii.
Ya da başlığı derde girdi. Diyorlar ki hani biz bu kadar hani canımızı ortaya koyduk, karşılığında bu tavır, hani bu anonimin operasyon mantığıyla hiç uyuşmayan bir tavır. Para ver yoksa şey yapmayız. O yüzden diyorlar bundan sonra kendi biz direkt yayınlayacağız. Hani eğer bir bilgi falan elde edersek biz yayınlayacağız, WikiLeaks'e vermeyeceğiz diyorlar. İşte WikiLeaks'e demiş ki hani su yakmıyoruz. Evet. Hani kaba tabirle, çünkü hani şeyler, altyapı masrafları falan. Tamam, doğru, haklı.
Ama usturuplu yapmak lazım abi.
Tabii. O yüzden hani WikiLeaks için önemli bir darbe.
Evet.
Çünkü WikiLeaks için bak, anonim Türkiye'ye bile saldırdı biliyorsun.
Evet.
Tabii böyle o gücü küstürmeseler iyi olurdu.
Wikipedia nasıl para istiyordu? Kimse bir şey demedi.
Yani usturuplu istiyor.
Evet. Ay bu da ilginç bir haber. 4 milyon otel odasında kullanılan bir kilit sistemini böyle kalem görünümlü bir maymuncukla açmışlar.
Allah Allah.
Evet. Bir tane şey bu. Yani 4 milyon otel odasında kullanılan hep aynı kilitten bahsediyoruz. İşte firma değiştirmeye başlamış da şey yok. Hani kimdir, nedir, hangi otellerde var onlar yok tabii ki. Ama adamlar yani saniyeler içinde tak diye açıyorlar kilitleri bu aletle, maymuncukla. Ve ama tipi bu kalem.
Valla ben hayatımda şehli otel görmedim. Bir şeyde kalmıştım. Ankara'da çok ucuz bir otelde kalmıştım. Onun dışında anahtar kullanan otel görmedim.
Bu anahtar değil zaten.
Kartlı şeyleri, kartlı kilitleri de açıyor mu?
Açıyormuş. Bu sisteme giriyor bir şekilde abi. Hani atıyorum bir USB portun olduğunu düşün. Onu bağladığın bilgisayarı hackliyorsun gibi düşün.
NFC gibi bir şey galiba bu. Dokunup şey.
Şey yapabiliyorsun. Altında hani servis bölümü gibi bir şey var bu kilit sisteminin. Ha. Oradan giriyor. Kart sisteminden değil de. Mekanik kısmına doğrudan ulaşıyor anladığım kadarıyla.
Ha, evet evet. Şey altta evet. Şimdi ben de fotoğrafına bakıyorum. Altında kilidin gözükmeyen bir port varmış gizli. Evet. Normalde bakım için kullanılan. Bu o porta girip kilidi tık diye açıyor. Zaten otel odasının güvenliği pek yüksek değil.
Evet, bu da tüydük.
O yüzden şey.
Diğer güvenlik haberine geçeyim abi. Facebook'la ilgili bu. Bir güvenlik açığı var. Aslında şey öyle demiyor. Facebook bizde güvenlik açığı var demiyor. Ama olay güvenlik açığı. Şöyle ki şimdi ben bir takım telefonlar buldum diyelim. Telefon numaraları.
Tamam.
Satın da almış olabilirim. Biliyorsun artık bütün numaralarımız satılıyor.
Evet.
Ama kime ait olduklarını bilmiyorum. Facebook'ta bir şey hazırlıyorum. Arkadaş arama sisteminde mail ile arayabileceğin gibi telefon numarasıyla da arayabiliyorsun. Bunu otomatize hale getiriyorum ve Facebook'ta şu yok. Yani 10 taneden fazla sorgu yapma diye bir engel yok.
Evet.
Sonsuza kadar sorgu yapabiliyorsun. Bu sayede telefonlarla sahiplerini eşleştiriyorlar. İşte senin numaran çıkıyor mesela. Levent Pekcan'a aitmiş diyorsun. Ben not alıyorum. Sonra gidiyorum bunu pazarlama şirketlerine satıyorum. Tabii. Adam senin isminle
tabii,
arıyor.
Tabii. Ondan sonra da zaten Levent Pekcan'ı aratıp nerede oturduğunu buluyorsun. Arabasını buluyorsun. Şeyini buluyorsun. Onu da ekliyorsun dosyaya. Full bir güzel bir dosya haline getirip
ben iyi niyetli söylüyorum.
Baba şekilde satıyorsun.
Hani pazarlamacılara diyorum ama tetikçiye de satar vurdursun adamı.
Ya o ayrı. O zaten başımıza gelecek bugün işte yakında da. Şey işte hani satıyorsun işte. Sonra senin dediğin gibi işte Levent Bey bilmem ne check-up hizmeti satıyoruz falan diye.
Evet.
Ya da şey var sigarayı bırakma hattı. Lan içmiyorum ki. Bak niye arıyorsun? Falan. İşte yanmışız ya.
Bunun ortaya çıkışından kısa bir süre sonra Facebook ya bu böyle normal bir özelliktir falan açık değildir dedi ama şimdi limit koymuşlar abi. Yani yine kapalı değil ama limitli. Sonsuza kadar arayamıyorsun en azından. Ama tabii ki orada iş vatandaşa düşüyor. Bu açık, bu olay Facebook'ta default olarak açık abi. Dışarıya açık. Sen hatta arama motorlarına kapatsan bile kendini açık.
O niye açık biliyor musun? Telefon artık şey yapıyor ya. Telefonuna bir bakıyorsun. Bütün Facebook'taki adamların şeyleri gelmiş, fotoğrafları gelmiş. Ben koymadım diyorsun. İşte öyle girip plugin'i, sosyal plugin'i diyeyim telefonun bakıp şey yapıyor, eşleştiriyor işte. Facebook profillerini tek tek ekliyor falan.
Tabii bir insan niye telefonunu Facebook'a verir diye de düşünebilirler. Çift güvenlik sistemi için bu gerekli. Yani senin cep telefonuna kod atıyor.
Eğer istiyorsan, çok kullanmaya meraklıysan şey sistemi var. Türkiye'de de çalışıyor. Mesaj atıyorlar sana, Facebook mesajı telefona geliyor, SMS olarak geliyor.
Evet.
Hani eğer
gibi
kullanmak istiyorum diyorsan şimdi var bunlar. Bir de şey de olması lazım Murat, yani ya bunları kullanmak isteyebilirsin abi.
Tabii canım.
Hani çünkü şunu kırarlar, bunu girerler dedin mi de 1995'e dönüyorsun.
Evet.
Hani bu özellikleri kullanmak isteyecek insanlar. Tabii saçma sapan güvenlik açıklığıyla dolu olmaması lazım.
Facebook şimdi bu özelliğini dışarıdan aratabilmesini bak yine inatla kapatmıyor abi. Sadece
kapatamıyor büyük olasılıkla.
Hayır şöyle seçeneğini de vermiyor sana. Sen istemeyebilirsin. Şu anda bu özelliği hiçbirimiz kapatamıyoruz. Ne yapabiliyoruz? Dışarıdan arayan kişilerin, bizi arayacak kişilerin cinsini seçebiliyoruz. Yani diyoruz ki arkadaşım olsun ya da arkadaşımın arkadaşı olsun. Ama şey değil, kapatamıyorsun. Tam olarak böyle seçmek lazım ya da telefon numaranı vermemen lazım. Bir de ben abi hazır bu ayarlara kurcalamışken şeye baktım. Kod atsın diye girdim telefonuma. Kod gelmedi abi. Kaç kere denedim. Giriş kodu, güvenlik kodu gelmedi. Telefonuma SMS olarak. Yanlış mı girdim?
Bana geldi
dedim
galiba ya.
Bana gelmedi. Bu konuda abi Google süper çalışıyor.
Ben bir şekilde telefonumu verify ettirdim şeye Facebook'a ama nasıl yaptım ben de hatırlamıyorum.
Hayır ben kod gelsin diye ayar yaptım halde kod gelmedi. Yani orada artık şey değildi. Zaten ayarı yaparken o mesajın bana gelmesi gerekiyordu. Ben bu özelliği açıyorum. Tamam diyor. Sana şimdi şey yolluyorum. Kod yolluyorum. Bunu buraya yaz. Özelliği açamadım kod gelmediği için. Google'ın ama hiç sekmiyor abi. Bas, istiyorsun tak diye geliyor. Saniye sonra.
Düzgün çalışıyor. Evet.
Yani bu açıkta böyle bir açıktı. Yarı kapandı diyelim. Diğer haber abi, Secure Boot sonunu Linux Foundation açacakmış. Nedir bu abi?
Ya şimdi Windows 8'li bilgisayarlar geliyor diyoruz da bu Windows 8 logosu üzerinde olan bilgisayarlarda Secure Boot diye bir sistem olsun diyor Microsoft. Hala hani bir ay kala tam netleşmiş değil durum. Şimdi bu Secure Boot olursa o bilgisayara hani digital signature var ya hani mesela hı-hı, imzalı kod falan, evet, muhabbeti var ya, onay alınmış. Hı-hı. Yani şöyle, sen bir uygulama geliştiricisisin. Gidip işte dijital imza bilmem ne onay alıyorsun. Yazdığın programları da imzalıyorsun. Hı. O senin programların temiz program oluyor. Ama ben bir merdiven altında çalışan gariban bir adamsam, iyi niyetli ya da kötü niyetli fark etmez, bu imzayı, certification'ı alamıyorsam benim yazılımlarım çalışmıyor. İşte mesela şeylerde. Bu da aynı şekilde. Ama işletim sistemi bazında Secure Boot varsa bilgisayarda, senin evde kendi kendine yaptığın bir işletim sistemi varsa bu bilgisayar boot etmeyecek onu. İmzası yok bunun diyecek. Sadece tabii imza Microsoft'ta var. Red Hat ve Ubuntu ya parasını verip alacaklar imza ya da işte bir şekilde bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Ama bu ne demek? Kendi kendine bir işletim sistemi bilmem ne yapmaya, o şeylerle uğraşmaya mümkünü yok yeni bilgisayarlarda. Ya da işte amatör bir işletim sistemi sen yazmadın ama birinden buldun. Hı hı. QNX falan gibi. QNX amatör değil de hani böyle bir işletim sistemi alternatif yok. Bu bilgisayarlara yükleyemeyeceksin bile. İşte Linux Foundation tabii bu konuya ilgili. Çünkü Linux, 1 milyon tane Linux türevi var. Hiçbiri, yeni bilgisayarlara hiçbiri yüklenmeyecek demektir. İşte onlar şey yapacaklarmış. Hani para verip de key almak da biraz ilkelerine uymuyor. Bir de şey yapamıyorsun, herkese hani 1 milyon Linux sürümü için mi key alacaksın? 1 milyonu attım tabii, ben de o kadar vardır yani şeyde dağıtım. İşte bir ara yükleyici yapacaklarmış. O ara yükleyici Secure Boot'u tatmin edecekmiş. Fakat kendisi de bir loader aslında. Hani Secure Boot'u tatmin edip, kenara atıp kendisi diğer loader'ı çağıracakmış. Yani araya girip Secure Boot'u uyutup, tamam koçum hani her şey yok güvenli deyip normal Linux loader'a işi bırakacakmış. Otomatik olmasın, hani millet de hani bunu kötü niyetle kullanmasın diye de soracakmış. Hani user input gerekecekmiş. İşte boot etmek istiyor musunuz? Bilgisayarın sana sunulacak açılırken Windows mu Linux mu gibi. Bu şekilde sorunun çevresinden dolaşılacak. İşte güvenli şey neler çıkartıyor başımıza, güvenli yaşam neler çıkartıyor. Bu imzalı yazılım olayı zaten işte geçmişte de konuştuk, blacklist, whitelist olaylarını. İleride şey de olacak işte, sen yazamayacaksın yazılım. Şimdi nasıl Sony PSP'ye yazılım yazamıyorsun, Vita'ya yazılım, PS3'e yazılım yazamıyorsun, ben merak ediyorum. Uygulama geliştireceğim diye yapamıyorsun. Dur bakalım diyor. Development kit al, öyle yaparsın diyor. Ver diyor $10,000. Windows'u da o hale getirecekler. Şey tamamıyla kalkacak. Bizim çocuk amatör program yazıyor, merak etti falan. Yok abi, tüket. Sadece tüket. Bir şey üretme. Al bilgisayarı önüne. Oyna oyunları. Gez internette. Kurcalama fazla. İstenilen şey bu. Linux'a kaçacaksın. Ama adam işte Linux'u da senin elinden şeyi alıyor, donanımı alıyor. Yükleyecek bilgisayar bırakmıyor. Neyse, onu işte izin vermeyecekler inşallah.
Evet, diğer habere geçeyim abi. Google Chrome'u kıran diyelim bir hacker'a.
Evet, genç bir arkadaş.
$60,000 ödül verdiler.
Daha önce de para kazanmıştı, evet, bu arkadaş. 19 yaşında.
Zaten bu Google kendi diyor, gelin hackleyin, ödül var.
Evet, Google yarışmalar yapıyor, etkinlikler yapıyor. Chrome'u hackleme etkinliği. Ciddi paralar var.
Evet.
Gelin kırın diyor güveniyorsanız. İşte bu arkadaş PinkiePie. Daha önce de iki exploit'le kırmış. Hatta biz TeknoSeyir'de konuşmuştuk diye hatırlıyorum, hı-hı, geçen yıl. Bu sene de yine işte SVG grafik çizimi falan bölümünden yararlanarak yine bir exploitler sergilemiş ve bu sefer de 60 bin dolar kapmış.
İyi.
Herhalde şey, işe de alırlar.
Tabii canım.
Biraz daha büyüdüğünde Google'da. Ama çok başarılı. Yani demek ki adam Chrome'un şeyine o kadar hakim ki.
Yani zincirleme hataları birleştirerek kırmış bir de.
Evet.
Tek
evet.
Bir hata değil.
Evet. Chrome'u yutmuş demek ki adam, evet. Yani bu kadar başkalarının bir tek açık bulamadığı Chrome'u
ya.
Kevgire çevirdiğine göre bravo, genç, büyük bir yetenek belli ki.
Bu arada Firefox, evet, Firefox 16 da aynı sebeple güvenlik açığı nedeniyle çıktığı gibi geri çekildi.
Valla fark etmedik bile. Çıktı, yok, evet. Oldu. Ama dün gece 16.01 çıktı. Hı-hı. Düzeltildi.
Evet, düzelttiler.
Kimse fark etmedi şeyi.
O kadar açığı, hızlı oldu olay.
Evet, 16.01'e geçtiler. Konuyu kapattılar.
Microsoft da Android savaşında, onlar da bir patentte kapışıyorlar. Ama Android bu defa paçayı yırttı. Bir dava kazandı Almanya'da. Microsoft'un patentini ezmiyormuş.
Yasaklanma yok.
Evet, yasaklanma yok. Motorola oradan, Motorola üzerinden geliyordu bu, evet, olay. Oradan yırtmışlar.
Güzel. Samsung da yasaklanma Samsung'da işinde paçayı, bir aşamada daha paçayı yırttı.
Galaxy Nexus'ta, evet, kurtarıyor kendisini.
Amerika'da.
Amerika'ya banlanmayacaklar.
Evet. Onlar da bir paçayı yırttı.
Office Android ve iOS'a çıkacak mı çıkmayacak mı diye böyle bu hafta bazı Microsoft kanalında haberler yer aldı.
Ya o Murat aslında şey, dedikodu.
Dedikodu.
Bir de hani bir Microsoft yetkilisinin hani ağzından çıkan bir cümle üzerine
haber yaptılar.
Kurulmuş bir olay. Adam şey demiş, ya 2013 yılında Android ve iOS desteği de gelecek gibi bir şey demiş.
Ama Amerika'da Microsoft yetkilisi de yalanlamış. Ya da yalanlamış demeyelim de çok genel konuşarak özelleştirmemiş meseleyi.
Amerika şey dedi, hani böyle yani işte Microsoft'un belki bu haber olunca ortalıkta hemen Microsoft dedi ki yani öyle bir şey, biz bir söz vermiyoruz. Evet. Hani doğrudur değildir.
Evet, hiçbir şey söylemiyor.
Bizim bir şeyimiz yok. Tabii orada şu var Murat. Kastedilen şey Office 365 ile yani Google Docs'u nasıl web tablette kullanıyorsan öyle bir şey olabilir. Yani office.exe değil de uygulama değil de web servisini kullanmak da olabilir o şekilde. O zaman iOS'u da desteklersin, Symbian'ı da desteklersin. Sorun olmaz. Vallahi güzel olur. Android'de çok ofis paketi var. Hepsinin başka eksiklikleri ve başka güzellikleri var. Microsoft'un topa girmesi, alıştığımız Excel ve Word arayüzünü getirmesi fena olmaz. Çok şart mı? Yalnız onu da şey yapalım. Çünkü hani şimdi eksiklikleri falan dedim ama bayağı da iyi. Hı. Ben iki tanesini denedim Android'de. Yani şeylerle uğraşmıyorsan Murat, böyle hani özellikle Excel'de makrolarla falan artık hani program yazmak mümkün ya Excel içinde. O kadar detayına girmiyorsan çalışıyor işte. O kadar detayına girersen de zaten tabletin kendisi sana yetmeyecek. Hani klavyesizliği falan sana kısıtlayacak. Aynen. Ama bakalım Microsoft ne yapacak? Bir Office for iOS çıkacak mı?
Esas Office 2003'te.
Mart 2013 dedikoduların şeyi. Hedefi. Ha, Office 2013'ün kendisi de şey oldu. Bitti.
Evet.
RTM, Release to Manufacturing. Yani CD'ler basılmaya gidiyor, başladı. Fabrikaya, evet, gidiyor. Kasım ayında MSDN'e düşecekmiş. 2013'te de raflarda.
Evet. Windows 7'nin de ömrünün ne zaman sonuna ereceği biraz haberleri ortaya çıktı. 2015'te full destek bitiyor abi. Basit desteğe iniyorlar. Yani güvenlik yamaları.
Önemli yamalar sadece.
Vesaire çıkacak. 2015'e kadar daha Windows CD'yi rahat rahat kullanabileceğiz yani. Ondan sonra da kullanacaksın da. Tabii 2020'ye kadar da o sürecek, o süreç var. Tamamen yok olması 2020'yi bulacak.
2015'e kadar biz de bırakmış oluruz.
Tabii çok. Ben zaten bıraktım.
Windows 7'yi biz de bırakmış oluruz.
Diğer haber abi Eric Schmidt'ten geliyor.
O nedir?
Google'ın patronu. Hmm. Diyor ki şöyle Microsoft'u rakip olarak görmüyor bile abi. Onun dörtlüsü işte Google, Yahoo, Facebook bunlar. Ciddiye aldığı rakipleri. Microsoft'u bu şeye sokmuyor bile. Rakip olarak görmüyor bile. Niye? Bu hafta işte onun bu açıklaması üzerine kendisini eleştiren bir sürü haber çıktı tabii doğal olarak. Yani sen nasıl Microsoft'u ciddiye alamazsın hem de tam böyle Windows 8'in çıkmak üzere olduğu bir anda. Çünkü aynı hatayı daha önce Microsoft yapmış. Onlar da Google'ı ciddiye almamışlar. Evet. Google oldu işte yani ne olduğunu herkes gördü. Şimdi oturup işte sonra Bing'i yaptılar. Yani Google ne yaptıysa Microsoft hepsini sonradan yapmak evet. zorunda kaldı. Ama şimdi aynı davranışı Google'ın göstermesi bence de gerçekten hata. Hatta çok şaşıracaklar eğer böyle düşünüyorsa gerçekten Microsoft'u rakip olarak görmüyorsa fena olacak çünkü gümbür gümbür geliyor abi. Çünkü arkasında yani üretici desteği de var Microsoft'un. Yani Android'den kurtulmak istiyor insanlar, üreticiler. Microsoft da onlara kurtulmaları için her şeyi veriyor.
Her imkanı veriyor.
Her imkanı veriyor. Yani bu lafı yedirecekler bence Eric Schmidt'e.
Ya o tabii şey yapmış ama hani saydığı firmalar internet firmaları. O yüzden Microsoft'u belki araya katmış ama.
Hiç fark etmez abi. Microsoft internet firması
üzerine gideceklerdir.
Evet. Büyük hata. Rakibi küçümsemeyeceksin abi hiçbir zaman.
Evet yani. Rakibi küçümsemek her zaman hatadır. Ya da düşmanı küçümsemek.
Abi Apple mini iPad'ten 10 milyon adet ısmarladı haberleri çıktı bu hafta.
Geçen hafta da aynı şeyi konuşmadınız evet. mı ya? Sürekli mini iPad.
Bu ısıtılmaya başladı, sürülmeye başladı bu haberler. Olacak bu defa.
Bir mini öyle iPad evet. çıkacak artık herhalde evet. bu kadar lafın üzerine.
Abi bu kadar istendiğine göre çıksın.
evet, 7 inç mi olacak? Daha mı küçük
bunun
olacak
yine
acaba?
Kendine has bir formatı olacak. 7.85 inç.
1.85 mi?
7.85.
7.85. 7 inçlik tabletlerden büyük. Ama 7 o zaman da iPad'le arasında büyük fark olmayacak demektir.
Şimdi çıkana kadar abi zaten inanmayacaksın böyle şeylere. Çıktığı zaman görürüz.
Çıkacağı kesin. Satacağı da kesin.
Tabii canım.
Mini iPad'i alanı. Bak görüyorsun iPad'i olanlar bile alacak.
Tabii tabii.
Minisini de alacak. Çıkar. Apple da parasına para katar.
iPhone 5'ten de haberler geliyor abi. Biraz sıkıntı yaşanabilir tedarikte diye. Orada birazcık denetimleri arttıracaklarmış.
Şu çizilme olayına evet, kutudan evet. çizik çıkıyor. Şikayetlerine karşı bir tepki herhalde.
Evet, biraz daha neden böyle olduğunu herhalde araştıracaklar. Orada onun da birazcık üretimi sayısını düşüreceğini söylüyorlar. Bakalım.
Daha özene üretecekler. Dikkatli üretecekler.
Bu arada Çinliler de boş durmuyor. Apple'ın şu Lightning bağlantısını kırmaya çalışıyorlar. Hatta bir miktarda başarı sağlamışlar.
Abi bir firma kırdık diyor.
Evet öyle diyorlar.
Şimdi Lightning'i kıramazlarsa Apple o USB kablosunu bile canı istediği fiyattan...
Tabii $100 da satabilir.
$25 minimum satacak. Kırabilirlerse $5, $3 alacaksın. Doğru. 5 liraya alabileceksin tezgahtan. Daha önce kırmışlar. Çünkü bir şey var işin içinde. Çip var hani evet. bir encoding falan yapan, şifreleme yapan. Şimdi Çinlilerin derdi kırabilmek. Çünkü o kadar büyük bir pazar ki o aksesuar pazarı. Hani docklar, neler var araç için çeşitli tabii. şeyler. Hani beşik denen cradle'lar, yuvalar falan. O pazardan pay alabilmek için kırmak gerekiyor. Mutlaka kıracaklardır. Yani hiç yolu yok.
Evet.
Ya da Apple'dan lisans alacaksın. Efendi gibi bu işi evet. hakkıyla yapacaksın. Yolu doğru yoldan yapacaksın. O zaman da ucuza satamazsın.
Tabii mümkün değil. Ya da Çinlilerin arzu ettiği ucuzlukta satamazsın diyelim.
Tabii yani 5 liraya kablo veremezsin yani. İşte.
Bu haberde bizden RETEK silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyor abi. Daha doğrusu öyle muamele edilsin.
Terör örgütü olmakla.
Evet, evet.
Hatta bu siz bu haberi yayın hazırlarken suçlanıyordu. Bu galiba bağlandı sonuca. Böyle karar verildi bildiğim kadarıyla.
Olabilir zaten.
Ve şey gibi laflar işte bütün terör örgütlerinin bir bütünüdür falan gibi ilginç akla zarar iddialarla şeymiş. Silahı ne? Silahı bilgisayar.
Geçsin. Bilgisayar da silah yerine geçsin.
Kalem kılıçtan keskin. Klavyede balyozdan ağır. ne diyelim yani Murat? Silahlı terör örgütü. Yani buradaki amaç şu. Biliyorsun silahlı terör örgütü kategorisine girdin mi yiyeceğin ceza artıyor. Burada da amaç bu arkadaşlara işte o üst kademeden cezayı tabii yedirebilmek. O yüzden
ama işte bu hani
silahlı terör örgütü varsaydılar.
Bu işten ceza alırlarsa bir yandan da bilgisayarın silah olduğu onaylanmış da olacak abi.
Ya o şeye benziyor. Apple eskiden işte yok Macintosh G3, G4 işte yasaklandı. Amerika'da bir şey ihracatı yasaklandı. Hı-hı. Silah kategorisine girdi falan reklamlar yayınlıyordu böyle tanklı manklı. bana onu hatırlattı. Kötü tabii.
Bu arada hani bir geçenlerde haber yapmıştık. İnternetten yazılım indirilmek de KDV'ye tabi olacak diye. O iş biraz karışık ama bir şöyle bir ortalığı biraz daha netleştiren diyelim bir haber çıktı bu hafta.
Evet.
Diyorlar ki o olay 1000 lira altında kaldığı sürece bir sıkıntı evet yok.
Çünkü işte bugün gazetesinden bir abimiz Osman Arıoğlu bu konuların uzmanı anladığım kadarıyla bir değerlendirme yapmış. Diyor ki eskiden diyor bu zaten yeni bir şey değildi diyor. Bu daha önce diyor bu şey böyle bir devlet tebligatta bulunmuştu. Ama 1000 dolar sınırı konmuştu diyor. Bu yeni şeyinde
1000 lira.
Ki bu 2005 yılı falan yani ilk ortaya çıkması. Fakat diyor bu hani geçenlerde işte yine tekrar haber olan 2012 yılında yayınlanan tebliğde rakam belirtilmedi. O yüzden de diyor tartışmalar doğdu. Ama diyor bu durumda hani 1000 doların hala geçerli olduğuna 1000 lira. 1000 liranın geçerli olduğunu düşünmek
mantıklı
uygulamadır diyor. Hani öteki bu türlü çünkü şeydir.
O işte 0.25 sente aldığın şey bile beyan etmen gerekir.
Evet.
Onun masrafı astarı yüzünden pahalıya geliyor.
Aynen. 19 liraya form mu ne evet alıyormuşsun evet öyle bir şey vardı ya. İşte bu Osman Arıoğlu'nun yorumuna göre bunun linkini başlıktan bulurlar. Bugün gazetesinde yayınlanmış. 1000 lira sınırının hala geçerli olduğunu düşünmek doğru yorumdur diyor. Biz de bu haberi verelim. Ama tabii ki devlet bunu aşar mı bilmiyoruz. Bu bir ekonomistin yorumu.
Evet. Netdisk'in bir kapasite arttırımı olmuş bu TTNet'in servisinin.
Netdisk kapasitesi sunduğu kapasiteyi ciddi oranda arttırdı.
Ücretsiz versiyon.
Ücretsiz versiyon 20 GB.
Yani, iyiymiş.
İyi 20 GB. Ücretli versiyon 100 GB ayda 5 liraya.
Abi,
bunlar yani, iyi rakamlar.
Rakamlar iyi de TTNet kardeşim gidin şu upload hızını arttırın da anlamı olsun bu rakamları.
Kullanabilelim.
Evet,
100 GB'ı kaç ayda upload edeceğim ben?
Saçma sapan işler yani.
İşte ama bu kapasite artışı güzel.
O güzel.
Bir anda böyle dolu dolu artması daha ekstra güzel.
Nasıl olsa kullanamayacağız. Arttırıyor adamlar işte.
Upload edemeyeceğiz.
Evet. Türk Telekom ve TTNet İzmir Dijital Arşiv Kenti açmış abi. Bu ne?
Öyle bir oluşuma imza atmışlar. İşte bütün inanılmaz miktardaki belge arşivlerini dijitale dönüştürüp İzmir'de bir merkezde depolayacaklarmış. 15 bin kişiye kadar kişi çalışacakmış bu yıllar boyunca ilerledikçe, bu merkez geliştikçe. 15 bin kişiye kadar istihdam sağlayacakmış. Bakalım. İlginç bir şey ama aslında bu dijital arşiv kentinin açılışına Binali Yıldırım'ın bomba cümleleri daha öne geçti. Gölge evet. düşürdü açılışı.
iPhone
çünkü
5 yerine
Binali Yıldırım bombaladı.
Evet, 5 bilmem ne telefonu demiş.
Ya işte şey demiş, böyle bir telefonlar, bir takım telefonlar çıkıyor, millet geceleri kısa geceden kuyruğa giriyor. İşte boş işler bunlar falan demiş. Sırf gösteriş için alıyorlar falan denilmiş. Ve özetle şey diyor, ya işte bu tamam iPhone 5 güzel müzel de bunu biz yapalım. Hani kullanması güzel, keyifli ama bizim yapmamız lazım. Arge merkezlerimiz süper. Aslında yaparız demiş.
Tabii tabii yaparız.
Herkes de yani gülmemiş de eve gidince gülmüşler tabii. Orada alkışlamışlar. Eve gidince gülmüşler. Serhat Ayan mesela gazeteci şey demiş. O süper Arge merkezleri kaç patent aldı son 5 yıl içinde demiş. Doğru bir soru. Ama Sayın Binali Yıldırım ağzını hiç şey yapmıyor yani. Ne isterse söylüyor. Hiç evet. öyle susayım şeyi yok. Bombalıyor. Tam bizim programa katılacak adam aslında.
Ya, aynen öyle.
Katılsa da süper şey olur.
Tabii canım.
Rating rekoru kırarız. Modeme de zamazingo ne demiş? İnternet zamazingosu mu ne demişti? Bulut'a şey demişti. Bulut diye bir şey var, her şeyi oraya atıyorlar falan. İşte iPhone 5'e de karşı.
Evet.
Ya tabii özüne bakarsan aslında tamam, hani biz de diyoruz ki ya, bu uygulamalara ceza kesileceğine, bunlar Türkiye'de yapılsa sen millete ceza keserdin şimdi. Hmm. 72 millete sen ceza keserdin. O hesap tabii ki hani olabilse neydi, ama bizde bir Rax telefonlar vardı bir zamanlar. Tarih evet. öncesi zamanlarda. Şimdi de montajı yapılıp da yerli telefon diye çakılan bir takım markalar var biliyorsun, bir takım tabletler var. Keşke iPhone 5 gibi bir şey Türkiye'de yapılabilse.
Tabii canım.
Ama hani
ya
oturduğun
Türkiye'de
yerden
yapılmasın abi, tasarımını burada yap.
Yani üretim Çin'e kısmı üretir. Zaten şey, üretim kısmı zaten makbul değil. Önemli olan tasarlamak. Apple'ın fabrikası mı var?
Yani.
Parayı koyacak yer bulamıyor adamlar.
Evet.
Bir Sayın Yıldırım bombalıyor valla.
Intel genç Türkiye araştırması yaptı abi. Bunun sonuçlarını biz ayrıca bir program yapacağımız için burada hiç girmiyorum.
Tamam.
Gençlerle ilgili internet kullanım alışkanlıkları, en ilginç rakamları var, konuşuruz.
Genç Türkiye. Evet. Bu şey araştırması mı? İşte insan gençler yataktan çıkmadan ha, tweet işte, atıyormuş
o,
falan.
O saçma şeylere sonuçlara çıkardıkları araştırma.
Tartışmalı araştırma.
Peki. Biz düzgün
siz katıldınız
yaparız
mı?
Evet, Yunus Emre gitti. Tamam. Haberini yaptık. Toyota 77,5 milyon aracını geri çağırıyor.
Yine mi?
Elektrik sistemindeki arızadan dolayı.
Daha öncekilerde Toyota değil miydi sorunlu cihazlar?
Ya hep çıkıyor arada. Bir çıkıyor abi şey, değişik markalardan. Ben takip etmiyorum. Arabam yok.
Toyota'ydı ya.
Cana sorarız.
Zeitung'da şöyle bir haber var. Toyota açtığını piyasaya arıza durumunda kendi kendine fabrikaya geri dönen arabalarını çıkardı diye. Bu sefer sorun neymiş?
Silecekmiş abi. Yani oradaki elektrik sisteminin arıza yapmasından ötürü.
Alıştılar artık.
Evet.
O şey daha kötü canım.
Pardon, elektrikli cam sistemi. Elektrikli cam sisteminde. Ki elektrikli sorun.
Gaz pedalı takılı kalıyor. Yani durumu daha kötüydü. Çünkü orada iddialar vardı işte, şu kadar kaza oldu, kişi öldü diye.
Evet.
Onaylanamasa da. Firmanın başı derse.
Listede Türkiye varmış bu arada.
Hmm.
Türkiye'yi de etkiliyor. Hani bazen de biliyorsun bir sorun oluyor ama Amerika'dakileri çağırıyorlar falan. Ama burada öyle değil. Burada Türkiye'de içinde varmış. 2005 ile 2010 arasında üretilen modellermiş. Auris, işte Camry, Corolla, Matrix, Vios, RAV4 bayağı bir model var.
Hmm.
Onlar da oluşuyormuş. Bu sorun.
Vallahi Murat, böyle olaylarda büyük firma, yani büyük firma dediğim işin başı, topa girerse Türkiye'ymiş, Malezya'ymış, Somali'ymiş fark etmiyor.
Evet.
Ama yerel distribütörlere falan iş bırakılırsa o zaman şey oluyor. Ya Türkiye'dekilerde, bütün dünyada sorun var ama mucize eseri Türkiye'dekilerde yokmuş ya, falan. Biz bunu bilgisayar sektöründe gördük daha önce. O yüzden hani işi adam devralırsa, biliyorsun geçmişte hani Sony'de sorunlar oldu, benzer bir sürü sorun oldu. Büyük firma kaçmıyor.
Evet. Yani Türkiye'deki mantıkta da şöyle bir şey var. Adam diyor ki yani ne uğraşacağım diyor. Bozuluk şey değil. Hani bozuldu benim ürünüm diye gelen adamı hiçbir şekilde geri çevirmiyorlar. Ama daha bozulmadan müdahale diye bir şey yok.
Bozulunca gel diyor.
Evet, bozulunca gel diyor. Ve işin ilginç tarafı da hani çoğunlukla o söylenen arızanın çıkmadığını görüyorsun. Bir şekilde olmuyor yani, gelmiyor.
Ya da garanti bittiği anda çıkıyor. Yani
o öyle olur. Hep öyle olur.
Gerçi bu olaylarda garantinin, yani şöyle uygar ülkelerde yani uygar, bu olaylarda evet, garanti kurtarmıyor yok adamı. Bizde kurtarır. Evet. Mesela bu hafta ben haber değeri yok da eklemedim gündeme. Ars Technica'da bir makale vardı. Adamın Samsung televizyonunda böyle bir hata varmış. Yani üretimden kaynaklanan ve keşfedilen.
Evet.
Garantisi bittiği halde adam başvurmuş. Samsung yollamış servis elemanını. Anlaşmalı bir firmanın yani şeyini, elemanını.
Tabii.
Adam gelmiş, televizyonu tamir etmiş, gitmiş. Tahminen diyor maliyeti 300, yani ben bunu yaptırsaydım 300
dolar
küsür dolardı diyor bana maliyeti. Samsung hani yaptırdı gitti diyor, garantisi dolmuş olduğu, hı-hı, halde. İşte Türkiye'de kaçarsın ama. Garantisi doldu abicim. Hı-hı. Getirseydin şeye, gelmemişsin 2 yıl. Şimdi arıza diyorsun denecektir. Yurt dışında başka müşteri ilişkileri.
Tabii DNA'nın yaralanma ömrü keşfedilmiş.
Dinozorlar geri gelmiyor.
Evet.
Oh, rahat yatabiliriz hocam. Ya 1,5 milyon yıldan daha eski DNA'nın okunamayacak kadar hasar gördüğü, evet, bulunmuş. Dolayısıyla hani 60 milyon yıllık yumurtadan DNA çıkardım, onu tavuğa enjekte ettim de dinozor yarattım diye bir şey yok. Mümkün. En azından şöyle diyelim, hani bugünün teknolojisiyle, bugünün yöntemleriyle mümkün gözükmüyor. Hani bilimin söz konusu olduğu yerde yok olmaz, imkansız diye kesip atmayalım. O lafı bize yedirebilirler 5 yıl sonra. Ama şu anın teknolojisi ve şu anın yöntemleriyle 1,5 milyon yıldan daha eski DNA'yı kullanmak mümkün gözükmüyor.
Evet.
İmiş. Dolayısıyla Jurassic Park filmi olmuyor.
Olmuyor.
Ama
bugünlük
yani olmuyor. 2022 yılında bakalım ne olacak. Tabii. Belki bir sürpriz bulur. Zamanda yolculuğu keşfederlerse geriye gidip taze taze DNA örneğini alabilirler. T-Rex'ten örnek alırlar.
Ya kimden örnek alır falan. O tartışılır.
Gerçi şey var yani, dinozorların beyni fındık kadar falan şeyi vardır ya.
Hmm.
Hani orada gerçekten bir görmek lazım. Belki de eline sopayı alıp kovalayabileceksin T-Rex'i yani. Zamanda geriye gidip bakmamız lazım.
Zamanda geriye gidip bunu yapan adama da bilim adamı denmez yani.
Gideriz biz ya şey.
Evet.
Geri getirmek daha kötü. Doğru. Bu arada komşu piyano çalmaya başladı değil mi?
Evet.
İnşallah şeye girmiyordur kayıda.
Olsun.
Köpek avlamasından iyidir.
Değişik bir hava katıyor.
Köpek avlamasına zaten bizim dinleyicimiz alıştı.
Evet.
Artık söylemiyorlar köpek avlıyor falan diye.
Evet.
Normal.
Nereye taşınsak köpek bizi buluyor abi.
Evet. Şimdi müzik.
Evet.
Neyse, toparlayalım.
Oyun dünyasına geçiyordum zaten ben de.
Evet.
Kötü haber. Angry Birds Star Wars duyurulmuş.
Yeter
daha
ya.
Nasıl cıvıtacaklarını şaşırdılar.
Yeter ya. Angry Birds baydı artık yani.
Star Wars da baydı abi.
Star Wars kesinlikle baydı. Angry Birds de yani. Bence bir sonraki adım, benim okuyuculardan birisi söylemiş. Çok haklı. Angry Birds Lord of the Rings bence.
Yeah.
İşte böyle Gandalf'ı Mandalf'ı atacaksın, şey yapacaksın. O Hobbit'leri atacaksın. Yeter ya. Hı. Yeter. Şey çıkarttı Rovio bu arada. Bad Piggies çıktı.
Evet.
Daha güzel bir oyun yani. Tamam,
bence
hani
de.
Şey, ben oynuyorum. Gayet keyifli bir oyun. Ondan bir önce Amazing Alex diye bir şey çıktı. Kimsenin ruhu bile, evet, duymadı. Çünkü felaket, hiç güzel değil. Ama Angry Birds Star Wars'ı merak edip bakmayacağım bile yani, artık yeter.
Yani Star Wars'u tam da bıktık. Şunun üzerinden bıktık. Cıvıtıyorlar abi. Yani Star Wars'un adam gibi oyunu çıksın.
Yani.
Evet. Kendine has bir oyunu çıksın. Oynayalım. Ona bir şey dediğimiz yok da Angry Birds'le ne alakası var abi?
Yani Lego Star Wars'a bile he dedik. Çünkü güzel yapılmıştı.
Evet.
Ama Angry Birds Star Wars...
Cıvıtmanın son noktası.
Evet, evet. Pek ilgi göreceğini de düşünmüyorum.
Bakalım. Dishonored çıktı. Her
çıktı,
yerden süper puanlar alıyor.
Dishonored evet. Zaten o oyun böyle bir gazla duyurulmuştu. Evet. Kimi oyunlar öyle oluyor. İlk duyurulduğu günde editörün seçimi oluyor.
Evet.
Dishonored da öyle çıktı. Şimdi millet oynuyor.
Macit'te de var. O da oynuyor.
Oo.
Yapacağız incelemesini.
Hadi bakalım. PC'de oynuyordur ama.
PC'de oynuyor.
Tamam.
XCOM çıktı.
XCOM çıktı. Bu evet. Hafta millet arıyorsun bulamıyorsun bizim kimseyi falan bu yüzden.
İzleyicilerimizden birisi benim XCOM'u beklediğimi bildiği için şey atmıştı. Bir tane link atmıştı abi. Steam dışından aldım ben o sayede.
Evet.
Bir de şey koymuş indirim kuponu kodu. O sayede 30'lu rakamları aldım. Şu an 49 dolar. Hmm. 20 dolara yakın kar ettim oradan. Steam üzerinden de aktivasyon. O da iyi oldu. İşte preload şeklinde geldi. Bu sabah baktım oyun açılmıştı. Dün gece hala kapalıydı, kilitliydi. Bu sabahtan itibaren oyun oynanabilir durumda. Bu hafta sonu biraz bakacağım ona.
Ya XCOM'da benim içimde şu kaldı. Oyun zaten yok bende de. Ben onun demosunu kurcalarken şeyi fark ettim. Bütün text dosya şeyleri, oyunun içindeki bütün yazılar metin dosyası halinde oyunun içinde işte hani language mine klasöründe duruyor. Türk aynen. Şey, Rusça bilmem ne. Denedim.
Değiştirdim.
Türkçe olabiliyor.
Evet.
Ve Unicode falan kullandıkları için yani yumuşak G'de, Ş'de, büyük İ'de falan bunlar sabıkalı harflerdir. Büyük İ'de patlar genelde. Şey yok büyük İ'de falan hiçbir sorun olmuyor. Yani XCOM muhteşem şekilde Türkçeleştirilebilir. Hem de hiç böyle hackmek yapmadan yani dosyalarını Türkçeleştirerek. Zaman yok uğraşamayız. Ben bunu Twitter'da yazdığımda kimi arkadaşlar abi yolla dosyaları biz yaparız falan demişler de yani yaparsanız yapın ama şey TeknoSeyir'in adını karıştırmayın hani TeknoSeyir için yapalım falan demişler sağ olsunlar da o bizim biz bir kurumuz hani olmaz da olur herifler gelir siz bizim oyunumuzu mu hackleyin birisi haber verir çünkü herifler gelir siz bizim oyunumuzu modifiye ediyorsunuz izinsiz falan der siz bunu kendi adınıza yapın. TeknoSeyir'de biz haber veririz ya Türkçe paketi çıktı evet. Falan diye. Zamanı olanlar oturup güzel bir text editör, Unicode, UTF destekleyen text editörle 3-4 günde çevirirler tamamını yani. Mis gibi de oluyor. Bütün ben denedim çünkü hiç sorunsuz oluyor.
Chris Roberts'ın yeni oyunu MMO türündeki Star Citizen olacakmış. Bundan önce haberini yapmıştık da ne olduğu belli değildi.
Belli değildi. İşte Chris Roberts zamanında Wing Commander serilerinin başında bulunmuş bir oyun tasarımcısı. Daha sonra bırakıp işte Hollywood'a geçmişti. Bu Wing Commander'ın filmini yaptı. Herkes kustu. Daha sonra işte ben bilmiyordum. Lord of War, Lucky Number 11 mı ne bir film var. Onların yapımcılığını falan yapmış. Şimdi bu amca sektöre geri dönmek istiyor. İşte ben bir oyun yapacağım, emekli olacağım artık hani muhteşem bir şey yapacağım falan duruyor. Star Citizen olarak açıklandı. Ya ama Murat ya bu arada arka plan müziği oldu komşunun evet. Çaldığı piyanoda. Murat ben baktım. Ya ben böyle bir oyun çıkmasını çok istiyorum. Çünkü şu uzay simülasyonu şeyi kategorisi öldü. Bu adamın bu kategoride yeni bir oyun yapması heyecan verici bir şey. Ama adamın şu Kickstarter'dan para toplamaya çalışıyor ve Kickstarter için yaptığı sales pitch diyorlar işte satış şovu çok. Diyelim. Satış sunumu. Ya çok kötü. Yani şöyle kötü. İşte CryEngine 3 kullanacaklarmış. He. Bu kere MMO oluyor. Single player'ı da var. Offline oynanabilir ama çoklu oyunculu oyun. Ha. Bana single player lazım. Diğer yandan bunlar sorun değil. Benim ne istediğim sorun değil. Önemli olan şu. Adamın kullandığı ifadeler ne bileyim hani kapkaççı ifadesi. İşte günümüzün oyunlarından 10 kat daha büyük oyun. 20 kat daha eğlenceli. 30 kat daha hızlı falan. Ölçülemeyecek böyle şey. Şeyler. Hani antin kuntin laflar bunlar yani. Hiç güven veren laflar değil. Bu televizyona çıkıp da bilmem ne çakma ürün bal şey yani. bal satan adamların kullandığı ifadeleri kullanıyor. Bir de hani Lord of War filmine yapımcılık falan yapmış abinin 2 milyon dolara sıkışması o da biraz garip. Yani o paraların hepsi suyunu çekti. Acaba bu abi de sinema işinde tutunamadık bütün parayı da yedik şu bilgisayar sadık yarim bilgisayara geri döneyim mi dedi. İşte şey gibi laflar var işte biz konsola çıkartmayacağız. PC oyuncusuyuz biz falan. Onlar da bariz gaz. Hani millete o gazı almış bazıları. Ya ben dediğim gibi hani bu adamın geçmiş başarıları eyvallah. Fakat işte sektörün en önemli isimlerinden falan deniyor. Yok kardeşim unutuldu gitti. Wing Commander'ı hatırlayan mı var? Wing Commander tozlu rafların konusu. Yani. Yapacağız bir gün. Sektörde kimsenin Chris Roberts ismini bizim gibi adamlar dışında hatırladığını zannetmiyorum. Yıllar önce sektörden ayrılmış gitmiş. Bana çok garip geldi yani. Merakla bekleyeceğiz. Star Citizen şey olacakmış. Her şey işte 20 kat uzay gemileri daha detaylı bilmem ne. Deli bir zoom sistemi olacakmış. Böyle hani galaksiye bakarken oradaki 2 metrelik bir adama kadar zoom geçişsiz şeysiz hani smooth akıcı zoom yapabilecek misin ara yükleme falan olmadan zoom yapılabilecekmiş. Vallahi bu sözler bu iddialar güzel de genelde böyle yüksekten atanlar biliyorsun tutturamıyor. Bana biraz da sen Derek Smart kim biliyor musun?
Yok.
Şey biliyor musun? Battle Cruiser 3000 falan bir oyunlar vardır.
Onu biliyorum. Evet.
İşte o oyunların yapımcısı bir deli var. Şimdi bu abi bu abimiz böyle uzay oyunları yapmak istiyor.
Evet.
Fakat yaptığı oyunlar o kadar karışık ki genelde kendisinden başka kimse oynayamıyor. Fakat abinin aynı zamanda mizah konusu olmasının nedeni şu. Ya adam şimdi mesela şu şey var ya, şu konuştuğumuzun yazısı olsa bir iki gün içinde adam yanıt yazar oraya. Gider Türkçeyi çevirttirir Google'dan İngilizceye benim hakkımda ne konuşuyorlar diye ve yanıt yazar. Adam deli. Ya internette kendisi hakkında konuşulan her şeye yanıt yazıyor. Ve biraz da saldırgan, işte oyunları konusunda saldırgan falan. Birazcık şey devamlı mağdur. İşte oyun ben süper yapacaktım ama oyun firması dinlemedi falan. Yayıncı dinlemedi. Ya biraz da haklı. Adamın oyunu bitmeden betasını paket. Oyun hiç bitmediği için bilmem kaç yıl boyunca geliştirmesi. Oyun firması bunun oyununu paketledi betasını satışa sundu falan. Bana onu hatırlattı. O da genelde böyle yüksekten uçar da işte ben bir oyun yapacağım. İşte galaksinin ucundan çıkıp öbür ucundan gireceksin falan gibi atar tutar sonra... Çıkan oyun install etmez. Installer'ı çalışmaz falan. Bedava dağıtılır 2 hafta sonra kimse almadığı için. Chris Roberts da acaba onunla kanka olup beraber mi görüşecekler bu işe? Neyse çıkışta dövebilir bizi Derek Smart. Biraz da uzatmayalım. Adam deli çünkü. Hakikaten parası da var. Bir şekilde de kazanmış. Hani yaptığı oyunlarda ya da öyle söylüyor. O şeyi alacaktı. Descent Free Space var ya,
evet.
İnanılmaz bir oyundur. Hani evet, evet. Şu anda düşünürken bile hani içim gidiyor. Free Space 2. Onun haklığını Interplay'den alayım dedi. Millet dedi ki ne olur alma. işte almadı sonunda ama şeyden almadı. Millet öyle bir tepki verdi ki. Star Citizen'ı bekleyeceğiz. Tarih falan yok. Daha para toplama aşamasındalar. Evet. Bekleyeceğiz. Diğer şey parayı toplamışlar. Project Eternity. Şu eski BioWare'in enteresan FRP'lerini yapan şeyler, adamlar. Black Isle mi neydi şey? Aynen. O Neverwinter Nights falan yapan ekip. Parayı toplamışlar. 2.7 milyon dolar dün baktığım kadarıyla.
Güzel.
Onlar işte süper bir FRP yapacaklar.
Yapsınlar.
Yalnız Kickstarter'da millet paraları topluyor da daha bir ürün
nerede, evet.
Bir ürün göremedik.
Görürüz inşallah.
Bir şu Türkiye'yi yürüyerek geçen abimiz var, o geçiyor.
Ha.
Ama o zaten şeydi, parayı toplamasa da geçecekti. Evet. O sigorta yaptırmak için sırf parayı istiyordu. O geçiyor Türkiye'yi. Onun dışında da Kickstarter'dan çıktı. Şöyle mutlu etti insanları falan diye bir şey.
İnşallah görürüz.
Vallahi bir daha çünkü şey insanlar hayal kırıklığına uğrarsa bir daha biter. Böyle bir şey tutmaz.
Abi haftanın...
Kickstart başarısız olmamalı.
Steam fırsatlarına bakıyorum. Çok iş acıcı şeyler yok. Çünkü bu defa olay çıkmış oyunlar. Sıfır oyunlar. Hani
yağmur başladı değil
evet,
mi? Oyun yağmuru.
İşte XCOM çıktı. bu Dishonored çıktı. Bu ikisini zaten aldın mı uzun süre başka oyun oynamazsın herhalde. Ama mesela türü sevenler için Steel's Excel oyunu 2012. %40 dolardan 10 dolara düşmüş. Mesela bu bayağı yüksek bir indirim.
Onun XXL'i çıkacaktır da o yüzden. XCOM'u alanların mesajları şey yapıyor canım. İçimizi içimiz gidiyor yani millet. Ben aldım şöyle şuradayım 2 saat oynadım işte bilmem ne. Bir de bir klasik mod diye bir şey varmış içinde neyin nesiyse o zormuş. İşte herkes işte kimisi klasik moda direkt dalmış falan. Bakalım.
Evet ben oyun çıkmadan şeylerini izledim abi. Bir şekilde hani editörlerle ele geçirdikleri için bunları.
Tabii onlar önce oyun gidiyor.
Oyun videolarını yayınlamışlar. Zorluktan ağlatabiliyor abi oyun. Yapay zeka daha doğrusu. İşte şeyi falan değişiyor. Yapay zekası şöyle değişiyor. Zorda oynamazsan adamın seni vurma şansı azalıyor rakibin. Hmm. Bir de seni mesela flank olayı vardır ya yanına geçen evet. Önce onları yapamıyorlar. Ama zorluğunu açarsan hem isabetler yükseliyor hem de adam strateji yapıyor seni öldürmek için ve oyunu adam kaybetmeden oynamak çok zor hale geliyor.
Vallahi zorluğun ilkel yöntemler yerine zeka ile artması güzel bir şey. Hani ilkel yöntem nedir? Adamın işte hit point'i artar. Evet. Ne oldu? Oyun zor oldu. Hı. Onun yerine akılla artması heyecan verici bir şey. Bakalım ben kolay kolay alamam. Fiyatı ucuzlasın diye bekliyorum. Ben konsol versiyonunun demosunu indirdim. Onu çok merak ediyorum. Çünkü bütün review'larda şey dendi. Kontroller konsola şey gamepad'e göre yapılmış. Gamepad'e göre yapılmış. Hadi bakalım gamepad'de bir oynayacağım. Yarın deneyeceğim zaman bulursam. Xbox'ta Forza Horizon'ın demosu çıktı. Onu da yarın deneyeceğim. Ama XCOM öncelikli. Bakalım ben de, hakikaten ben mouse'la klavyeyle XCOM oynarken biraz zorluk çektim.
Ben de çektim.
Özellikle şu eleştirilmiş. Bazı işlevlerin tuşunun değiştiğini yazıyor adam incelemede. Yani diyor ki mesela işte zoomlanmış görüntüden geri dönme diyelim. Xbox'ta diyor hep aynı tuş. Ama PC'de 4 ayrı tuş. Yani duruma göre interaktif olarak değişiyor, dinamik olarak değişiyor diyor tuş. Bu da diyor hani anamızı ağlatıyor oyunu oynarken devamlı bakmak gerekiyor diyor ekrana. Gösteriyor ya şu tuş şunu yapar falan. Çok o yüzden çok merak ediyorum ne sonuç alacağım şeyde evet, konsolda.
Göreceğiz. Vallahi ben normalde bu hafta Windows 8'e geçecektim. Önümüzdeki hafta baktım ya yani XCOM'a oynamışımı engelleyebilir bu durum. Alelacele şeyi kurdum Windows 8'i. Orada daha bir tek sorunum Creative'den çıktı her zaman olduğu gibi. Onun sürücüleri beta sürücü çıkarmışlar. Şu an ilk bak Windows'u kurdum sürücü kartı bulamadı. Böyle şey olabilir mi?
Allah Allah.
Sonra yedeğinden geri almak zorunda kaldım. Daha dakika bir gol bir. Hani ben başıma böyle şeyler geleceğini bildiğim için şeyi kurduktan sonra Windows 8'i hemen orada full sistem şeyi aldım. Yedeği aldım Akronis'te. Oraya geri dönüp bir daha yükledim. Bu sefer gördü niye gördüyse. Şimdi de işte çıtır çıtır sesler geliyor bazı şeylerden. İnternete girdiğim zaman aynı anda işte sesli bir şey çalıyorsa.
Kart ne?
X-Fi. PC Express.
Valla şu Creative ben sana olacağı söyleyeyim. O driver hiçbir zaman beta şeyinden çıkmayacak.
Öyle oluyor genelde.
Ama yeni kartlar çıkacak. Onlar Windows 8 sürücüsüyle çıkacaklar. Donanım değişmediği halde Creative her zaman yaptığı üçkağıtçılığı yapacak. Driver yoluyla senin elindeki donanımı eski kılacak. Creative bunu her seferinde yaptı. Defalarca yaptı. Bugün 2000 küsur yılında çıkmış. 2002 falan mıdır? 2001 midir? 2000 midir? Sound 2001 herhalde. Sound Xbox şey. Live. Soundblaster Live'ı. Xbox Live. Soundblaster Live'ı kullanmamanın için hiçbir neden yok. Öyle. Mükemmel kullanırsın. Ama ne? Driver sorunu. Niye? Yazmıyor Creative. Her seferinde aynı. Şey drive, Windows 7 driverları bile hala doğru düzgün değil. Beta. O beta hiç bitmiyor. Çünkü zaten bir kere çıkıyor bir daha çıkmıyor.
Evet.
Yani yapacağı bu. Sen de yeni bir ses kartı alışverişine hazır ol. Ama bu sefer Creative alma. Çünkü Creative almanı gerektirecek hiçbir şey kalmadı artık.
Kalmadı tabii.
AIX yok. Kalktı zaten tabii. Şey sayesinde. Eski oyunlarla uğraşmıyorsan. Creative'in sana getirdiği artık hiçbir şey yok.
Yok.
Asus Zonar bakabilirsin. Bu ya. Bugün hiç Knight Online demedik ya.
Evet.
Bir şey yok mu? Knight Online'da yeni bir gelişme yok mu?
Ama ben de hiç bilmiyorum, takip etmiyorum abi.
Metin 2'de de bir şey yoktur.
Senin için i̇şte... birisi Levent diye bir oyun yazacak abi.
Levent 63. Şey, Zonar düşün ya da başka kartlar düşün. Piyasada güzel şeyler
vallahi
var.
Güzel olsaydı onboard'u kullanacaktın da benim tek derdim şu abi, dekodere bağlıyorum ya.
Hmm.
Yani 5-1 sesi toplayacak ve dijital olarak gönderecek bir ses kartına ihtiyacım. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bunu onboard'da bildiğim kadarıyla yapamıyorum. Benim anakart biraz eski çünkü.
Yenilerde yapabilirsin.
Yenilerde bilmiyorum var mı. Zonar'da var mı onu da bilmiyorum. Zonar'ın da çünkü öyle ucuz modellerinde olduğunu zannetmiyorum.
Çok modeli var tabii.
Çok ucuz, modeli var.
Zonar'ın ucuzu hani 20-30 dolarlık bir ses kartından çok farklı değil. Ufacık şey. Zaten bu kartlar tek bir yongaya indi günümüzde.
Evet.
Çıkışları falan genelde çok fark etmiyor, değişmiyor. Ama iyisi de var. Anakartların da ses kartları bayağı gelişti. Bakılır. Hani eğer bir ses kart alışverişine çıkarsan bakarız, teknoseyere de yansıtırız.
Hmm. Bakayım ben önce şu sorunu çözmeye çalışayım. Belki daha önce ben bunu Windows 7'de de yaşadım. Bir şekilde çözdüm ama Windows 7 ya ben bir kere kurdum. Doğrudan Windows 8'e geçtim. Yani o kadar memnundum. Formatsız kullandım. Öyle zaman geçti ki üstümden nasıl düzelttiğimi unutmuşum. Şimdi oturup
PCI latency,
onu ayarlayacağım BIOS'tan. Bakalım.
Ama PCI Express'te pek fark etmez o.
Etmez.
PCI'da o olay vardı. PCI Express'te sözde bu sorunların hepsi bitecekti. Ama bitmiyor işte. Ses kreatif ses kartın varsa
derdin var.
Çıtırdama, bızırdama, hızır yani ses, düzgün ses dışında her şeyi alıyorsun. Bir de adamlar şey diyor, bir forumda millet seninle kavga ediyor. Efendim onun işte bilmem kaç signal noise ratio, gürültü oranı bilmem kaçtır, bununki şeydir işte şöyle iyidir, böyle iyidir, insanlar seninle kavga ediyor. Kardeşim sen müziği duyamıyorum ki çıtırtıdan bilmem ne. Browser'da şey yapınca,
evet işte,
sayfayı kaydırınca
cızırtı yapıyor.
Cızırtı yapıyor. Sen bırak bilmem kaç desibel şey ratingi, sinyal ratingini, şeyde bile 10 dolarlık kartta olmayan şey oluyor yani.
Evet abi, benden bu hafta bu kadar.
Evet.
Başka bir şey yok. Bir şey diyor musun?
Bu hafta tozlu raflar yoktu.
Hı hı.
Olacak. Önümüzdeki hafta belki yetişmez önümüzdeki haftaya. Çekilecek ama yetişmez. Televizyon incelemesini yaptık. Devamı gelecek.
Evet.
Değişik konulara el atıyoruz. Teknoseyir kendi yolunda devam ediyor.
Ediyor.
Yıl sonuna doğru gidiyor.
Evet, yaklaştık yine.
Bayram geliyor. Bayramda şey yapmayız her gün.
Yok, olmaz.
İşte pazartesi, çarşamba, cuma gibi atlamalı yaparız.
Herhalde.
Yayınımızı. Windows 8'e hazırlanıyoruz.
Ben hazırım abi.
Ben değilim ya. Ben çok ders çalışmam lazım. Pek de istemiyorum ama yapacağım. Böyle yayın hayatımız
devam ediyor abi.
Sorunsuz devam ediyor. Nerede duvara çarpacağız, ne olacağız belli değil henüz.
Evet abi, o zaman kapatalım. Önümüzdeki hafta, evet, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.